Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, iyi akşamlar diyorum hepinize. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Sayın Taha Akyol ve ben Elif Çakır. Bu akşam konuğumuz Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Bizlerle birlikte neleri konuşacağız? Tabii ki Türkiye'yi konuşacağız. Siyasette bir serok tartışması var. Sayın Davutoğlu ve Devlet Bahçeli arasında yürüyen bir polemik. Bunu kendisiyle konuşacağız. Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gitti. Yeniden çözüm süreci mi başlanıyor dendi ama daha 72 saatini doldurmadan o süreç başka bir sürece evrildi. Erken seçim olur mu? Boğaziçi'ni konuşacağız. TRT'deki atamaları, ekonomi toparlanır mı? Fırsatımız olduğu müddetçe, zamanımız yettikçe bütün hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayındayız ama normalde hem meclis kapalı olurdu hem de siyaset bu dönemlerde tatile girerdi ama Temmuz'u yarılıyoruz.
Fakat tatil yok.
Tatil yok. Siyaset bütün sıcaklığıyla, hem yaz sıcaklığı hem de siyaset kendi içerisindeki sıcaklığını koruyor. İyi misiniz?
İyiyim, iyiyim hamdolsun. Tatil deyince son bir hafta içinde 7 vilayete 12 ilçeye gittim. Dolayısıyla yazın biraz da bu pandemi dolayısıyla programları doğal olarak ertelemiştik, hani kapanmalar.
Evet.
Öyle bir yoğunlaştık ki yarın sabah da Giresun, Trabzon ziyaretinde olacağım. Dolayısıyla bizde tatil zaten yoktu. Hiç öyle ben yaz tatili hatırlamam hayatımda ama bu sene iyice olmayacak galiba siyaset.
Bu halkla temas politikacılara enerji veriyor değil mi? Özellikle ilgi görürse.
Tabii, kesinlikle. Çok yoğun bir enerji veriyor. Açık söyleyeyim, geçen hafta akşam çok yorgun yatıyordum, sabah yorgun kalkıyordum ama halkla ilk temasa başladığınız anda 24 saat bir daha çalışsanız yorulmuyorsunuz. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir demenim var. Tabii sosyolog olarak bunu çok daha iyi aslında aralığa girdiğiniz anda fark edersiniz. Son bir hafta içinde AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerdeydim. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum. Erzurum'da 7 ilçeye gittim. Güney hattındaki bütün ilçelere, kuzey hattında da 2 ilçe yani. Oltu, Aşkale kuzeyde, güneyde de Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy ilçelerine gittim ki kuzey daha çok Türk ağırlıklı, güney Kürt ağırlıklı ilçeler ve Erzurum'un içinde, Erzurum yani AK Parti'nin kalesi bizim
kalesi
falan da
evet.
Ama öyle bir sosyolojik devinim var ki, öyle bir hareketlilik var ki bunu anketlerle falan ölçmek mümkün değil, yaşamak lazım. Dün Pazartesi günü ve Salı günü Hatay'daydım. Hatay'da da Hatay, Antakya merkez dışında Samandağ'ı, Kırıkan, Reyhanlı ilçelerine ayrıca gittim. Defne ilçede bir merkezde de gezdik. Samandağ'ında balkonlar, yollar, otobüs önüne atlayıp durdurup bir şey ikram etmek yanında derdini anlatanlar. Orası da ayrı bir kompozisyon tabii, Hatay'ın kendi özel evet. Karakteristikleri.
İşte Erzurum nasıl? Erzurum kaledir yani. Orası
Erzurum, Erzurum gerçekten bir kere iktidar dönemi kesilmiş. Artık yolda sokağa eskiden daha az eriştiriliyordu ya da kulağınıza eğilip eriş. Şimdi ise sokakta durup bağırarak.
Feveran
halinde. İki şey Erzurum'da beni çok etkiledi. Bir tanesi bir esnaf. Tipik bir dadaş ama görseniz bu Erzurumlu dersiniz yani, öyle belli yani. Dedi ki, gözleri dolu dolu, 27 yıllık esnafım dedi. Ve öyle bir haldeyim ki evime ekmek götüremiyorum. Herkes de beni tanır. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şöyle bir söz sarf etti ki tam da yani Anadolu insanın şeyine, yaşadığı travmayı anlatan. Artık benim için toprağın altı toprağın üstünden yeğidir dedi. Yani ölüm hayattan daha iyidir. Şimdi bir insan bu hale gelmişse ki nihayet belki 50-55 yaşlarında biri, söyle 80 yaşında değil. Yine biraz geçtik, bir genç hanım. 3 çocuğum var. Eşim terk etti bizi geçindiremediği için. 3 kez intihara teşebbüs ettim dedi. Başörtülü genç, hani intiharı düşünecek biri değil. Öbürküsü de aynı şekilde 18 senedir ve geçmişte de hep bu hareketin içinde yer aldım diyerek. Yani büyük bir veballe karşı karşıya iktidar. Ben bunu siyasi bir gerekçeyle şöyle söylüyor değilim. İki şey beni umutlandırdı. Bir, bütün bunlara rağmen halkın şey talebi, yani bir dinamizmi var. provokatif bir şeyle değil, bunu yürekten gelen bir sesle söylüyor. Provokasyon olması mümkün değil. İkincisi, bizden bir ümit bekliyor. O da açık söyleyeyim, hem akşam eve bütün bu yorgunlukla otelde odama çekildiğimde gece 1 falan, 1.30'du Erzurum'da, uzun süre uyuyamadım. İki sebeple, bir yoğun bir sorumluluk hissi. Yani yoruluyorsunuz, enerji dolusunuz hala ama yoğun da bir sorumluluk hissi. Yani tarihin böyle içinde yaşamak ayrı bir şey, nehrin içinde akmak ayrı bir şey. Onun için arkadaşlara da söyledim, dün de bizim parti başkanlık kurulu vardı. Bayram sonrasında tekrar yoğun bir programla Anadolu'ya ineceğiz. Ve ayrıca sadece ben değil, 16 grup bizim partiden her bir genel başkan yardımcısı başkanlığında dörderli beşerli kişi, heyetler halinde bütün Anadolu'yu taradık. Bütün Anadolu'yu. Ve dün raporlarını aldım. Her yerde aynı hava var. Yani sadece benim gözlemim değil bu. Hani bir genel başkan geldiği için özel bir ilgi olabilir.
Liderlerin gezilerinde bu tepki görülüyor.
Tabii. Yani her yerde bu ya tepki görülüyor ama bir taraftan da beklenti yüksek. De var, beklenti de yüksek.
Peki Sayın Davutoğlu, siz sahalardasınız. AK Parti'nin kalesi yerleri saydınız şehirler olarak. AK Partili siyasetçileri, iktidar siyasetçileriyle karşılaşıyor musunuz,
hayır,
görüyor musunuz?
Hayır. Bakın çok çarpıcı bir şey, sadece AK Parti değil. İnsanların hafızası çok kuvvetli Elif Hanım.
Peki siz karşılaşmıyorsunuz ama...
Halk karşılaşıyor. İşte onu diyeceğim. Oltu'da, Oltu'ya gittim. Müthiş bir ilgiyle. Ama yollar, sokaklar böyle şeyle. Erzurum'dan 120 kilometre kuzeydoğuda. Halkın karşılama şeylerinde birçoğu şunu söyledi. 1986'da Özal'dan bu yana buraya gelen ilk devlet yetkilisi sizsiniz. İlk lider sizsiniz diyor. Ben bunu şey zannettim hani nihayet Oltu'ya has. Sonra Tekman'a indim. Hınıs'a gittim. Hınıs'ta 1983'te Evren gitmiş. Evren'den bu yana buraya gelen ilk lider sizsiniz. Oradan Karaçoban'a, Tekman ve Karaçoban, Tekman'da Erbakan'ın 1986 siyasi parti lideri olarak gelmesinden bu yana buraya gelen ilk siyasi lider sizsiniz.
Şimdi AK Anadolu Parti iktidarı hiç mi gitmemiş buralara?
Milletvekilleri gidiyor. Siyasi lider ayrı bir şey. Yani milletvekilleri tabii seçimde o istemek için gidiyor. Ama bir siyasi liderin gitmesi, oraya bir de seçim vakti değil, bir anda dökülüyorlar. Evet. Bütün problemleri. Bir de başbakanlıktan gelen bir alışkanlık. Ben gittiğim her yerde ilgili çok detay rapor şeyle gidiyorum. Zihnimde bir resimle gidiyorum. Tek tek soruyorum. Şu göletinizin durumu ne? Şu barajınızın durumu ne? Yolunuz hala yapılmamış. Palandöken Tekman tüneli var. Ben başbakanken projelendirmeye başlatmıştık. Çünkü 120-160 kilometrelik bir yolu 46 kilometreye düşecek bir tünel. Yapılmamış. Şimdi halk bir taraftan ya Kanal İstanbul yapılacak para bulunuyor, buraya niye yapılmıyor diye soruyor. Ama o sırada şunu da söylüyor. Palandöken Tekman'ın şu anki yolunu da siz yaptırmıştınız o zaman diyor. Gerçekten o çok kritik bir şeydir. Ben biraz da Anadolu coğrafyasına bu stratejik, jeopolitik şeyle bakarım. Yani Tekman'dan aşağı, Palandöken'den Tekman'a, Tekman'dan Muş'a, Vartu'ya inen koridor, Kafkasları Mezopotamya'ya bağlayan, yani Dicle Fırat hattına bağlayan en kısa yol. Yani bunun yapılması her açıdan zaruret. Şimdi halk sizin, onların zaten konusu olan şeylerle ilginizi hissettiği anda daha da fazla dökülmeye başlıyor. Her yerde böyle yani. Kırıkan'da da başka bir konu veya
Kanal İstanbul'a Anadolu'da çok tepki var. Tepki var,
çok tepki var.
Meral Akşener'in gezilerinde de bunu sık sık söylüyorlar. Biz çok burada siftah edemiyoruz. Kanal İstanbul şimdi yapıyorlar.
KOP projesi, Konya projesi. Bakın 2006'da ben ne kadar nasıl bırak 2016'da nasıl bıraktıysam öyle duruyor tabi. Ve daha kötüsü oluyor. Bağbaşı Hadimi Barajı var Çetmi'de. O baraj yapıldı bizim dönemde. Oradan Göksu'nun şeyi aşağıdaki Bağbaşı Barajı'na, Eyste Barajı'na bağlanacak. Oradan da Konya Ovası'na inecek. Beton gövdesi yapıldı. Yolları yapılmadığı için 5 yıldır bekliyor. Şimdi yolları yeni yapıldı. Bu sefer de köylü isyan halinde. Ne oluyor? Beton çürümeye başlıyor. Konya Ovası'nda kanallar açıldı. Fakat su gelmediği için kanallar çürümeye başlıyor. Tabii kanallar kurumaya başlıyor.
Kuraklık.
Yani evet. Sadece proje yetermiş olmakla kalmıyor. Geçmiş yapılan yatırım da ölüyor.
Çürüyor.
Ya sen burada Kanal İstanbul gibi İstanbul'a felaket getiren bir şey yapacağına. Bunların sulama projesi. Sonra da Konya'da kuraklık var. Bunu diğer yerlerde aynı şekilde. Amik Ovası. İşte Hatay'daydım.
Hatay.
Amik Ovası. Malum Demirel zamanında o Amik Gölü kurutularak orası tarıma çok elverişli bir toprak haline dönüştü. Ama bir taraftan da çukur ve göl niteliği durduğu için her yağmurda göle dönüşüyor orası. Ve bunun ıslahı ve yapılması için havaalanı suyun altında kalıyor. Yani her yere, nereye giderseniz bir eksik kalmış bir proje var. İddialarla başlatılmış ve yarım bırakılmış. Yarım kalmış projeden daha tehlikeli bir şey yok. Çünkü önce yaptığınız yatırımlarda çürüyor. Yok oluyor, çürüyor. Şimdi Bayburt'ta Aydıntepe ilçesine gittim. Arpalı beldesine gittim. Şimdi orada kuraklık var. Kuraklığın sebebi de gölet yapılmış, su alınacak fakat elektrik fiyatını yüklüyorlar, çiftçiye yüklüyorlar. Çiftçi de bunu ödeyemiyor, dolayısıyla su vermiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi baraj var, su var, elektrik fiyatının yüksekliğinden çiftçi suyu alamıyor, hasat kavruluyor. Aydıntepe, Arpalı. Bakın işte şimdi iktidara geldim. Bakın noktası olarak söylüyorum. Oralara kadar gittim, gördüm. Şimdi sen bunlar köylü bu haldeyken, kuraklık çekerken, Bayburt'ta ya da Konya'da ya da Muş Ovası'nda veya Iğdır Ovası'nda sen Kanal İstanbul'u yapıyorsun. Hani faydalı bir proje. Bunu da şeyle karşılıyor. Efendim 73'te birinci köprü yaparken karşı çıkılmış. Ya birinci köprü bir zaruretti. Birinci köprünün İstanbul Avrupa birleştiriyordu Avrupa ile Asya'yı. Kim ona karşı? Karşı çıkan gerçekten bir şeyi eksiktir. Yani bir akli melekesi. Ama bugün Kanal İstanbul'u taraftar olan akli melekesi eksik yani.
Sizin gördüğünüzü Tayyip Erdoğan görmüyor mu?
Tayyip Erdoğan...
Yani dışarıdaki yoksulluğu, sokaktaki feryadı...
Elif Hanım
Kanal İstanbul'da...
Liderlerin psikolojik dönüşümü diye bir şey zihnimde tasavvur ediyorum. Biraz da böyle akademik. Bir aşamaya
geliyor. Vakit bulsanız bir kitap daha yazacaksınız.
Tabii. Zihnimde hep böyle. Ah bir vaktim olsa şunu da yazayım diyorum. Aynen İbn Haldun asabiyet teorisi gibi liderlerde de bir... Asabiyenin bittiği yerde luxury, lükse ve konfora alışmadan sonra bir aşama başlıyor. O da sürreel bir dünyada yaşama. Yani gerçek hayattan kopuk bir dünyada kendinize has, kendi kendinizi tekrar tekrar kendi kendinize iman ettiğiniz, hani ben çok iyi işler yaptım diye tekrar ederek hayat bulduğunuz, etrafındakilerin de bunu teşvik ettiği bir dönem başlıyor. O anda artık var olan realite önem taşımıyor. Sizin realiteniz, zihninizdeki dünya, var olan dünyadan ayrı bir yerde. Ben şimdi Tayyip Bey'in bu aşamada olduğunu düşünüyorum. Ve bu...
Gerçeklikten bağını koparttı.
Ya tabii gerçekten bağını koparmamış olması mümkün mü? Yani şu anda bakın, ben gittim arkamdan milletvekili, il başkanımız gönderdi. Erzurum'un o ilçelerine bir milletvekili, bir grup şeyle birlikte dolaşmış. Şimdi... Dolaştı ama peki gidip bunu Tayyip Bey'e aktarabilecek mi? Tayyip Bey bunu anlayacak mı? Bir de Tayyip Bey'in şu anki psikolojisi herkese nankör diye bakıyor. Hani hain değilse nankör diye bakıyor. Yani ben bu kadar iş yaptım hala görülmüyor. Yani bizim iş yapmamız devlet adamlarının bir görev.
Ama o da çıkıyor gerçekten... sahalara iniyor.
Nereye iniyor sahaya?
Mesela Diyarbakır'da.
Diyarbakır'da büyük bir konvoyla kontrol altındaki bir topluluğa hitap ediyor. Benim hiç, yani korumalara da çekilin kenara diyorum. Samandağ'ını görecektiniz. Samandağ'ı ve özellikle Samandağ'ına da gittim.
Mühim olan esnaf gezisi yapabiliriz.
Esnaf gezisi, halkın içine gireceksiniz. Halkın içine ve etrafınızda kimse olmayacak. Yani görebildiğini düşünmüyorum Tayyip Bey'in. Dolayısıyla bir reel dünyadan bir kopuş var. Bu gerçekten liderler için büyük bir tuzak. Kendi kendini mahpus ettikleri bir tuzak. Bu benim için de geçerli olabilirdi. Veya bundan sonra olabilir. Bunu görünce kendinizi alıyorsunuz. Böyle bir duygudan korumaya alıyorsunuz.
Bunu somutlaştırabiliyor musunuz? Yoksa hani sadece esnaf ziyaretlerinizde gördüğünüz şehirlerden yola çıkarak
sadece
mı?
Sadece esnaf değil, çiftçilerden bahsediyorum. Mesela... Arpalı'da çiftçiyle. Bakın Karaçoban'dan Karayazı'ya giderken.
Yani şu var. Gerçeklikten bağını koparttığını gösteriyor. Burada bu var, gerçeklikten bağını kopartıyor. Siz aynı zamanda akademisyen olduğunuz için bunlara daha böyle...
Tabii kesinlikle.
Neler sayabilirsiniz?
Birçok şey.
Size 5 tane bir şey sayın desem.
Birçok şey. Şunu zikretmek için, şöyle zannediliyor, esnaf ziyareti. Bir kere ben göstermek 3-5 esnafına girip ayrılmıyorum. Herkes biliyor. Her şehirde bir yer var. Mesela Antakya'da Uzun Çarşı var. Hı. İlginçtir. Yarın Trabzon'dan da olacağım yarından sonra. O da uzun sokak var.
Evet.
Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi var. Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi var. Şimdi ben arkadaşlara söylüyorum, ben şu caddeyi görmek istiyorum ve baştan aşağı göreceğim. Yani Uzun Çarşı'ya uğramadan Antakya'dan ayrılırsanız 2-3 esnafla yeterli gelir. Ama Uzun Çarşı baştan sona geçtim ben. Ve artık sosyal bilim örneklemini aşmış oluyorsunuz. Büyük şeyi görüyorsunuz oradaki örneklemi. Yetmedi. Hani çiftçilerle ilgili çok şey duyuyorsunuz ama bir baktım bir hayvancılık şeyde çok önemli bu. Güney şeyin Erzurum'un güneyinde. Karaçoban'dan Karayazı'ya gidiyorum. Baktım bir sürü var. Başında da bir çoban. Durdurum arabayı. Koşarak gittim. Okul hormalar da şaşırdı. İndim ve şeyin meranın içine girdim. Anlat bana dedim. Sürülerin durumu ne? Yarısı biz oğlak deriz. Keçi. Yarısı koyun. Öyle bir anlattı ki tabloyu. Yemin durumunu, samanın durumunu, besiliciliğin durumunu. Şimdi ancak o çoban anlatır onu. Yani evet. Onun hikayesi...
Ankara'daki bürokrat bilmez.
Bilmez. Mi? Onun hikayesini dinlemek lazım.
Ben şöyle soruyorum ama. Yani gerçeklikten bağını kopartmasaydı, işte ekonomide şurada olurdu. Gerçeklikten bağını koparttığı için burada gibi. Yani belli başlıklar altında.
Mesela çarpayım, vereyim, söyleyeyim size.
Evet, daha biraz
şimdi gerçeklikten misiniz? Gerçekten bağını bir devlet adamı ne yapar? Önce devletin ve kamu bankalarının şeyini düşünür. Kamu bankalarının sürdürülebilirliğini, hazinenin ve şeyin finans dünyasının şirketler karşısında finans dünyasını korumakla bakar işini. Yani finans dengelerini ve kamu bankalarını. Şimdi bakın, dün 5.8 milyar euro İGA'nın yani İstanbul Havalimanı işletmesinin kredileri ertelendi. 2031'den 2033'e ertelendi. 2 yıl ertelemenin faizlerle birlikte bedeli, kamu bankalarına bedeli 5.8 milyar euro. Ve 2031 yetmedi. 2021 yılından 2024 yılına kadar olan kira şeyi ertelendi. Yılda 1 milyar. 3 milyar 2024'e ertelendi. Şimdi devlet alacaklarından vazgeçiyor. Karşılığında bu senenin 380 milyonluk ödemesini de devlet yapmadı. Yani onun yapma karşılığı bunları yaptı. Şimdi reel dünyadan kopuş şu. Ya finans dengelerine baktığınızda ülkeyi yönetiyorsanız sizin meseleniz şirketlerin çıkarını düşünmek değil, devletin çıkarını düşünmek ve devletin kamu bankalarının sürdürülebilirliğini öncelik almak. Şimdi öyle bir sürü reel dünyada yaşıyor ki o kamu bankalarının mevduatını kendi şahsi şeyi zannediyor. Mülkü zannediyor. Bu büyük bir yanılsama mesela. Bu ayrı bir dünyada yaşamak. Şimdi bu ertelemenin buradan ne çıkıyor? Bizim Kerim Bey'den, Genel Başkan Yardımcımızdan detaylı bir rapor istedim bu konuda. Kerim Rota Bey'den detaylı bir rapor istedim. Kerim Bey de verdi. Biraz önce dedim ki aslında bu, o tabii ekonomik analizi yapıyor. Ben dedim aslında bu iktidarı kaybedeceğinin işareti. Şu anda 380 milyonluk nefes alabilmek için bu yıl geleceğe dönük olarak 5.8 milyar 2031'i borçlandırıyor. 4 milyar 2024'ü borçlandırıyor. Şimdi bu şeyin ötesi, gerçek dünyanın ötesinde bir dünyanın içinde olduğunu gösteriyor.
Evet.
Boğaziçi Rektörü'nün kararnameyle geri çekilmesi.
Biz onu soracaktık.
Yani mesela bunların hepsi tek tek.
Bu atama da gerçeklikten kopuşun bir göstergesi
tabii,
midir?
Tabii. Şimdi bunların hepsi bir şey ve Allah bugün de 15 Temmuz bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Evet. Yani bugün sabah da Erol Olçok bizim Mustafa Canbaz şehitlerimizin ve diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret ettim. Tarih ve bu millet ve tabii Allah'ın takdiriyle Tayyip Cumhurbaşkanı öyle bir 15 Temmuz'da öyle bir imkan sundu ki yani şehitlerimizin üzerinde aslında Türkiye yeniden tam demokratik bir hale kavuşup olağanüstü bir mobilizasyonla
yeni kapı ruhu devam ettirilseydi.
Tabii. Olağanüstü bir mobilizasyonla, sosyal mobilizasyonla hem kendi desteğini artırabilirdi hem de Türkiye yeni bir ufuk açabilirdi. Bunlara belki geleceğiz, soracaksınız yani yine. Fakat o reel dünyadan çıktı ve sanki bütün o süreç kendi şahsi, onun için yapılan fedakarlıkların eseri olan bir yeni dönem, yani kendisi şahsına açılan bir kredi gidiyor. Ne oldu? Şimdi 5 yıl sonra bütün bu fedakarlıkların üzerinde bir sürü spekülatif şeyler ortaya çıktı. FETÖ borsasından tutun da hazine kaynakları vesaire vesaire. Şimdi buralardan hepsinden şunu görüyoruz. Liderler tarihin, milletin kendilerine sundukları imkanları şahsileştirmemeliler. Ve kendi şahsi dünyalarına kapanıp toplumdan ve tarihin akışından kopmamalılar. Bugün benim gördüğüm AK Parti yönetimi bütün olarak Sayın Cumhurbaşkanı tek başına bu tarihi akışın hızını, ivmesini, efendim doğasını anlayabilecek durumda değil. O yüzden de her krizde paniklemelerin sebebi de bu. Panik halinde davranmaların sebebi de bu. Dolayısıyla hangi alanı açarsanız açın, reel dünyayı, akan, yani yaşanan hayatı çok dışında Cumhurbaşkanı bugün maalesef.
Evet.
Şeyden programımıza başlayalım, soruların evet. sırasıyla gidelim.
Evet. evet. Başlamadık mı daha?
Bu arada, giriş yaptık. Evet, giriş yaptık. Bu arada izleyicilerimizden gelen sorular var. Arada o soruları
onları da,
da
soracağız, evet.
ileteceğiz. Buradan ben cevap vermiş olayım. Evet.
Şimdi Bahçeli ile sizin aranızda bir serok tartışması var. Hepimiz bu ülkenin bütünlüğü, çeşitliğinin korunması konusunda hassasız. Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gittiğinde de ona Biji Serok Erdoğan diye tezahürat yaptılar. Ama size Serok Ahmet diye çok ağır sözlerle eleştiride bulunan MHP ve Sayın Bahçeli buna bir tepki göstermedi. Ben düşünüyorum acaba niye başkalarına değil de Ahmet Davutoğlu'na Serok diyor. Bahçeli birçok lideri eleştirdi ağır sözlerle. Ama Serok lafını size söylüyor. Acaba çözüm sürecinden dolayı mı? Ama çözüm sürecinin sonunda bu 24-25 Temmuz 2015'teki büyük teröre karşı operasyonda başbakan olarak siz başlatmıştınız. Niye size diyor, çok niye ötekine demiyor, nedir bu mesele?
Şundan şöyle diyeyim, bir kere şunu söyleyeyim, hani Tayyip Bey'in reel dünyadan kopması gibi Bahçeli de kendi vatan ve millet kavramının soyut alanında yaşıyor. Yani Bahçeli son olarak ne bileyim Hakkari'ye, Şanlıurfa'ya, Van'a, Diyarbakır'a ne zaman gitti veya halkla ne kadar temas etti? Yani Tayyip Erdoğan'ın ekonomik sorunları anlayamamasının sebebi doğrudan halkla temas etmemesi gibi Sayın Bahçeli'nin zihninde de yeknesak bir millet kavramı var. Yani onun herkes onun millet kavramına uyum göstermek zorunda. Yoksa vatan haini ve millet haini oluyor. Halbuki yaşayan bir millet var bu Anadolu topraklarında. Diliyle, örfüyle, geçmişiyle, gelecek ve bir reel bir millet var. 84 milyonluk bir millet var. Bahçeli oturduğu yerden şunu diyor. Ya ben burada realite benim için önemli değil. Ben kafamdaki milleti söylerim. Bunun dışında kalanlar milletin dışında kalsın. Ya da kendilerini değiştirsinler. Şimdi öyle olunca zaten şeyin Tuğrul Türkeş'in güzel bir tabiri.
Azgın milliyetçilik.
Azgın milliyetçilik buradan başlıyor. Sen kafandaki millet kavramını dikte edersen ve gerçek milletten kopmuşsan, yani ben Hınıs'a gittiğimde kimse beni yabancılamıyor. %100 Kürt vatandaşlarımızdan oluşan bir ilçe. Kucak açtılar, nasıl karşıladılar? Veya Karaçoban'da benim gelmemi bekleyen bir düğün vardı, ilçe başkanımızın düğünü. Düğün bir şeye döndü düğün. Bir eski başbakan, ilçe başkanı düğününe katılıyor. Şimdi o millet o. Ve orada bana Türkçe hiç bilmeyen bir Kürt anası Kürtçe dualar etti. Kürtçe şeyde bulundu. Ben de beden diliyle anladım onu. Ona mukabelede bulundum. Ya bu millet. Ya bu Bahçeli'nin kafasındaki millet değil. Bu gerçek millet bu.
Neden siz öyle diyorsunuz?
Şöyle demesinin sebebi şu. Ben hep şunu söylerim. Türkiye'de aşırı uçlar, Kürtçülük veya Türkçülük adına aşırı uçta bulunanlar İki türden nefret ederler. Kürtlerin sevdiği Türk'ten, Türklerin sevdiği Kürt'ten nefret ederler. Çünkü onlar birleştirir. Bahçeli'nin özellikle bana dönük şeyin sebebi şu. Ben onun kendi doğal havzası olarak gördüğü Toroslardaki Yörük Türkmen havzasının içinde doğdum. Ve o çok rahat provoke edebileceği o Yörük Türkmen kitlesini içinde benim popülaritemi gördükçe rahatsız oluyor. Çünkü o provoke edilecek bir kitle olarak görüyor orayı. Halbuki ben o kitleyi Diyarbakır'daki genç Dicle'nin çocuklarıyla o kitleyi birleştirebilen bir nitelikte. Birleştirdiğim zaman rahatsız ediyor. O zaman kendi bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. Yarın ben bayramda Toroslarda Yörük ovalarını tek tek dolaşacağım. Benim insan şeylerim yani sıla-i rahim yapacağım. Ama bayramdan bir müddet sonra gidecektim ama biraz erteledik hava şartları dolayısıyla çok sıcakmış. Diyarbakır'a, Van'a, Hakkari'ye gideceğim. Orada da aşiret şeylerle yapacağım. Bu çok rahatsız edici bir tablo. Türkiye'yi germek isteyenler için benim şeyim birleştirici kimliğim rahatsız edici bir tablo. Dün ben yayınladım. Bakın çok ilginç. Kimlik dediğimiz şey biraz da sadece geldiğiniz şeyle inşa olan bir etnik kökeninizle izah edilmiyor. İnşa ediliyor. Tatarlarla karşılaşıyorum. Ya siz bizim hemşerimizsiniz diyorlar. Benim Tatarlıkla bir şeyim yok. Ama Cengiz Dağcı'nın cenazesini götürmem ve Tatarlarla olan kurduğum ünsiyet Tatarların çoğu beni Tatar görür. Doğru.
Gaspiralı İsmail
ve gerçekten inanarak hani, fahri bir şey değil. Beni Tatar zannediyorlar. Bosna'ya gidin Boşnaklar ya Davutoğlu bizden derler. Çünkü Bosna Dışişleri Bakanı'ndan daha çok beni ilgilenirdim o şeyle. Uygurlar da Doğu Türkistan'da siz Kaşgar kökenlisiniz derler. Çünkü oraya gittim onlarla kucaklaştım. Yani bir kimlik inşa edilir. Bir birleştirici şekilde de inşa edebilirsiniz kimliği, dağıtıcı bir şekilde de. Serok Ahmet benim bir propaganda için ürettiğim bir şey değil. Serok Ahmet Kürt vatandaşlarımızın Diyarbakır'da hem de terörle mücadele devam ederken ben şeye gittim 1 Nisan 2016. Çıktığı yer orasıdır. Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de rahatsız eden bu. Orada
neyin çıktığı yer orası? Bu
Serok Ahmet tabii. Hasan, ben orada bir halka hitap edeyim dedim. Şey raporları getirdiler ya orada çok ciddi operasyonlar devam ediyor ve hala sniperlar bir takım kontrol edemeyen terör unsurları var. Mitingde bir provokasyon olabilir dediler. Onun üzerine Hasan Paşa Han'ın da o surla ilgili yeniden yapılanma şeyini izah etmek üzere Hasan Paşa Han'da bir toplantı organize edildi. Ulu Cami ile Hasan Paşa Han'ı karşılıklı. Çok severim ben o ortamı. Ulu Cami'den çıkıp da Hasan Paşa Han'a gidene kadar on binlerce Diyarbakırlı o meydanı doldurdu. Yani hiç ayarlanmış hatta alçak bazı troll çeteleri. Orada Türk bayrağı yoktu Davutoğlu mitinginde. Miting falan değil doğal olarak insanlar toplandılar. Ben de çekin otobüsü dedim burada toplanan bu halka hitap edeceğim. Ve otobüsün üzerinden şöyle seslendim. Son derece doğaçlama. Ben Toroslar'da bir yiğit Yörük Türkmen aşiretlerinde obasında doğmuş bir Türkmen çocuğu olarak bu topraklarda ne kadar hakkım varsa Dicle kenarında doğmuş Kürt çocuklarında o kadar hakkı vardır. Benim babaannemden öğrendiğim Yunus Emre Türkçesi ne kadar azizse Dicle kenarındaki çocukların babaannelerinden öğrendiği Ahmedi Hani Fekiye Teheran Türkçesi öylesin azizdir dedim. Yanımda Sahran var otobüsün üzerindeyim. Bütün binlerce insan Serok Ahmet diye bağırmaya başladı. Serok Vezir Davutoğlu, Serok Ahmet.
Peki,
şimdi Serok bu, Vezir mi diyor?
Serok Vezir Başbakan demek. Serok Başkan demek. Ve Bahçeli'de bir sonraki grup toplantısında, o zaman ben AK Parti Genel Başkanıyım, Tayyip Erdoğan'a da bana da dönük olarak ağır hakaretlerde bulundu o zaman. Ben de çıktım, hiç alttan almam ben böyle şeylerde. Yani geri adım at, bakın dikkat edin, Tayyip Erdoğan'a Sirivici Serok Erdoğan dendi. Erdoğan yüz ifadesinde bir tereddüt hali vardı. Ne yapacağını bilememe hali bu son şeydi. Şimdi onlara dönüp bir şey tasdik edici bir şey söylese Bahçeli'den ayar yiyecek. Yok onlara dönüp susun çocuklar dese bu sefer Kürtler şey olacak. İki arafta kaldı yüz ifadesine bakın. Hiç şey yok yani bir tepkisi yok. Bana bu söylendiğinde serseri serçe vaat dedim. Baş göz üzere dedim. Ve hala aynısını söylüyorum. Erzurum'da da beni karşılayanlar Dadaş Ahmet diye karşıladı. Diyarbakır'da da Serok Ahmet. Peki. Hiç gocunmuyorum. Şimdi Bahçeli'nin bunu sürdürmesinin sebebi güya bunu kullanarak beni Yörük Türkmen hinterlandından koparmaya çalışıyor. Çocukça bir şey. Sanki oradaki Yörük obaları beni bilmez. Yani Davutoğlu'nu bilmezler. Babasının dedesini bilmezler. Onun kendi kimliğinden gocunmadığını bilmezler. Çocukça bir şey. Sonra bir de bunu güya Serok Apo şeyi olduğu için oraya oturtacak. Kürtler Serok Apo demeyip başkan Apo dönüp de Serok Davutoğlu demişler, Saruk Ahmet demişler. Buna silmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı söylüyorlar bunu. Onu benimseyerek söylüyorlar. Şimdi aslında bu işte çocuksu milliyetçilikle olgun millet anlayışının arasındaki fark budur. Bahçeli çocuksu bir milliyetçilikle siyaset yapmaya çalışıyor. Biz ise olgun bir millet anlayışıyla herkesi kapsamaya çalışıyoruz. Aramızdaki fark bu. Herkesi kapsam. Ve o zaman da bana birisi bunu dediğinde ben rahatsız olmuyorum, mutlu oluyorum. Beni kendinden addediyor. Siz şey de bileceksiniz, Soğuk Savaş sonrası bu Balkanlarda kimlik çatışmaları başladı. Ben bir kavram ürettim. Ben idraki ile kimlik arasındaki fark. Evet. Kimlik verilebilir, vatandaşlık vermek gibi. Ama ben idraki, insanın kendisini nasıl idrak ettiğini siz empoze edemezsiniz. Evet. Empoze edilemediği için Yugoslavya kimliği yerine Boşnak kimliği ayağa kalktı. Evet. Yapacağı şey şu, akıllı devletin herkes kimliğinde rahat olsun demek.
Peki.
Ondan sonra da vatandaşlığı, eşit cumhuriyet vatandaşlığını onun şemsiye yapısı haline getirmek. Bahçeli'nin idrak edemediği ve devleti koruyacağım derken milletin birliğini ne zarar vermesinin sebebi de bu.
Evet. Sayın Davutoğlu, peki hala Bahçeli'ye sormaya devam edecek misiniz?
Edeceğim. Yani Erdoğan'ın Serok ifadesine ne dediğini söyleyene kadar sormaya devam edeceğim. Bir tavır koysun. Yani geçmişte Erdoğan'a ya şey için söylemiyorum bunu, tahrik, fitne çıkarıyormuşum.
Basın danışmanından bir cevap geldi. İkisi aynı şey değil ya, diye. Tatmin değil. Etmedi mi sizi?
Yani size Serok deyince o bölücülük oluyor. Evet. Cumhurbaşkanı deyince ne güzel tabii oluyor.
Bir de burada şu var. İki şey söylüyor orada kavram. Ben de onun üzerine gittim. Diyor ki zillet çamurunda diyor. Bir de bölücülük diyor. Bir dakika şu zillet çamurunu bir izah edelim bakalım. Ben miyim zillet çamurunda olan? Türkçenin doğduğu yer olan ve benim gittiğimde emin olun hayatımın en hüzünlü anlarını yaşadığım Kaşgarlı Mahmud'un diyarı Kaşgar'da, ki o zaman böyle bir zulüm yoktu. Ona rağmen insanlar mahzundu. Orada bu zulümler yapılırken ve orada Türkçe yasaklanmış. Şu anda Doğu Türkistan'da Türkçe kamu alanında kullanmak yasak.
Yasak, evet.
Evet.
İçeride Kürtçe'ye kabadayılık yapacaksınız. Dışarıda Türkçe yasaklanırken onlara mahkum olacaksınız. Ve o kadar zillet ki Hüseyin Bahçeli açıklasın. Sorsun Erdoğan'a. Erdoğan Çin Cumhurbaşkanı Xi ile ne konuştu? Bizimkilere kalırsan Uygur Türklerine açtı konuştu. Çin haber ajansı hemen yalanladı. Çin politikası tabii o biz de benimseriz. Yani kimsenin böyle
kimsenin istemeyiz.
Ama bir taraftan da Türkiye'de Çin'in aleyhtar hiçbir faaliyet izin vermeyecek ve Çin'in Uygurlara dönük politikasını Erdoğan teyit etti diye Çin tarafının açıklaması var. Ne bu ikiyüzlülük? Nasıl bir ikiyüzlülük bu? Milliyetçilik taslayacaksınız. İçeride yerel olarak kullanılan Kürtçeyi tahkir edeceksiniz, hakaret edeceksiniz. Dışarıda Türkçenin yurdunda yapılan zulme sessiz kalacaksınız. Sonra da milliyetçilik taslayacaksınız. Bunu başkası söylese şey olur, rahatsız olmuyor Bahçeli. Çünkü başkasının bunu söyleme meşruiyeti yok ama benim meşruiyetim var. Ben oralara gittim. Türkçeyi savundum, Uygurları savundum. Bunun mücadelesini verdim. Ve bu konuda bana milliyetçilik dersi veremeyeceği için saldırmaya tevessül ediyor. Çünkü kendi tabanının beni çok daha iyi, çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bunlar hep anekdot olarak gibi gelebilir ama toplumun şeyi. Kırıkhan'da 3 tepki beni çok etkiledi. Birisi,
Hatay Kırıkhan.
Şu son. 3 ekolü yansıtıyor ve arkadaşlara söyledim. Evet, bizim hareketimiz tutmuş. Birisi şu. Bir, belli ki milli görüş geleneğinden gelen 60-65 yaşlarında birisi hafif dükkanın öne çıkarak dedi ki hocam dedi biz sizi Sıracık Derinliğin Medeniyetlerin Mendrak'in yazarı olarak biliyoruz. Bir çayımız içer misin? İçeri girdim ve geçmişi anlattı. Bizim hayallerimizi siz temsil ediyordunuz ve hala size güveniyoruz. Niye bu hal oldu? Başta anlamıyorduk, şimdi daha iyi anlıyoruz. Size güveniyoruz hocam. Ama belli ki AK Parti'ye ait şey devam ediyor. Ama bir taraftan da bize şey. Biraz geçtim. Gür bir ses. Başbakanım bize uğramadan mı gidiyorsun diye bir ses geldi. Dedim bu Hatay'da Kırıkhan'da böyle bir şey olmaz. Döndüm. Bizim dükkana da uğra dedi. Sen dedim Trabzonlu musun dedim. Takıldım. Sen dedim şey ben Trabzonluyum dedi. Ve dedi Alparslan Türkeş'ten beri ülkücüyüm dedi. Ve sizin dedi şeye Dışişleri Bakanlığınız dönemi benim gururla milliyetçilik adına şey yaptığım bir dönemdi. Çünkü evet. Her yerde at oynadı, yapıyordunuz. Ve sonra döndü. Çok da iyi gidiyordu. Ne oldu dedi. Anlattım. Biliyorum bunları ama dedi. Hiç şans yok mu dedi. Dedim ki şans olur. Ne zaman kendi çıkarlarını düşünmez, milletin çıkarlarını düşünür, yolsuzluklara dur derler. Şimdi birisi refah geleneği, birisi ülkücü geleneği. Sonra bir üçüncü dükkana girdik. Dürüst başbakanımız geldi falan dedi birisi. Orada herhalde sosyal demokrat olduğu belli olan biri dedi ki ben iki dürüst kişiyi tanıdım. Bir rahmetli Ecevit, bir siz dedi. Şimdi halkın bu şeyi beni ümitlendiriyor. Bir taraftan da doğal tepkiler bunlar. Şimdi ülkücü oradaki Kırıkhan'da bunu söyleyen mi ülkücülerin hissiyatını yansıtıyor? Yoksa Ankara'da oturan ve Kırıkhan öyle bir yer ki hani Arapların, Sünni Arapların yoğun olduğu ama hemen biraz ötesinde Samandağ var, Arap Alevilerin olduğu bir yer. Ve o ülkücü orada hiçbir ayrım yapmadan bir arada yaşayabiliyor.
Millet bu.
Millet bu. Millet Bahçeli'yi onaylayıp da onun dediğine evet diyen millet değil. Başkası bunu söyleyemez ama ben söyler ve yüzüne çarparım. O milleti tanımlayamaz. Millet yaşayan bir realitedir ve o yaşayan realiteyi biz temsil ediyoruz. O temsil etmiyor.
Evet. Sayın Davutoğlu şöyle yapalım mı? Böyle hızlı hızlı çünkü o kadar çok da soru geliyor ki aralara hani girip bu soruları da sormak istiyorum.
Tabii.
Meydan dayakçısı diye bir rumuzdu. Söyleyeyim çünkü şey var. Şimdi siz diyorsunuz ki bana sahalarda ilgi var ama oylarınız da %1,5. Neden böyle diye soruyor bir izleyicimiz. Kısaca bir cevap
meydan
alıp tekrar...
Meydan dayakçı rumuzu.
Evet, kim
ona
bu?
Söyle, bilmiyorum kim olduğunu da ona söyleyeyim meydana gelsin meydana. Bizimle birlikte meydana gelsin. Yarın Giresun'da, bak Giresun, Trabzon.
Gelsin beraber gezelim.
Giresun, Trabzon yine şeyin kuvvetli olduğu bir yer. Beraber gezelim. O bakın.
Peki
artık,
anketler niye böyle çıkıyor?
Bak, açıkçası artık anketlere olan güvenimi büyük ölçüde yitiriyorum. Bir
neden?
Sosyal bilimci olarak bunu söylemek bana hicap veriyor. Üç grup anketçi görüyorum. Bir, açık bir şekilde anketi bir rant sektörü haline dönüştürenler.
Evet.
Bize bile gelip bir takım şeyler teklif edenler oldu dolaylı olarak da. Doğrudan da hatta. Yani oyunuzu şöyle biraz çalışabiliriz birlikte. Biraz destek verdiğinizde farklı çıkıyor. Desteği kestiğinizde düşük çıkıyor.
Biraz TÜİK benzeri yani, bir şey herhalde.
Tabii. Bunlar anketçi bile saymıyorum. Bunlar bu işin açık söyleyeyim dalavericileri.
Ama güvenilir anket şirketleri
şimdi,
orada da.
Güvenilir anket ikinci grup zaten yanda şeyden yani böyle bir pazar olarak değil de ideolojik olarak veya siyasi olarak bir yer angaje olanlar. Yani bu iktidar angaje olanlar zaten iktidardan maaş aldıkları için belki Tayyip Erdoğan'a verdikleri bazı şeyler bana geliyor. Tayyip Erdoğan iletildiği söylenen birkaç ilde Şanlıurfa'da, Muş'ta birinci ya da ikinci parti olduğumuza dair anketler önüne konduğunu biliyoruz.
Tayyip Erdoğan'ın önüne konulan anketler değil mi?
Onlar tabii bazı yerlerde. Zaten bu yüzden telaş. Tayyip Erdoğan Allah aşkına Diyarbakır'a götüren şey Bahçeli'nin düşünceleri mi yoksa AK Parti? Yok, Diyarbakır'a Tayyip Erdoğan'ın gitme sebebi bizim Diyarbakır'da ve Doğu'da hızlı şekilde teşkilatlanmış olmamız. Onu telaşa kaptıran şey HDP oylarını almak değil.
Bir şimdi, lider olarak bu da sizin fazla iyimserliğiniz olamaz.
Yok.
Yani ben de siyaset yaptım. Yok, siyasetçi de o iyimserlik
zaten
oluyor.
İddia olur. Bakın iyimserlikle iddia. Ben iyimser, doğası iyimser bir insanım. Şey değil. Böyle en karamsar şartlarda.
Ben yumuşak
şartlarda,
kelime olarak iyimserliyim yani.
Ütopik diyorsanız o değil. Ama en zor şartlarda insanın yönettiği kişilere ve topluma bir iyimser vizyon çizebilmesi lazım. Gerçekçilikten kopmadan.
Ama hiç gitmediğin için, bir yer değil ki. Gidiyordu Diyarbakır'a.
Tabii. Onun için 2,5 yıldır doğru düz gitmedi Doğu'ya. Gitmedi. Gittiği yerlerde hep kontrollü yerler. Şimdi gitmesinin sebebi açık bir şekilde orada zemin kayıyor. Zemin de AK Parti zemini kayıyor. Nereye kayar AK Parti zemini? HDP'ye değil, MHP'ye değil, CHP'ye değil. Bize kayacak. Bizim aktivitemiz arttıkça Tayyip Erdoğan aktivitesi de artacak. Tayyip Erdoğan'ı çalışmak zorunda bırakacağız açık söyleyeyim.
Abdülkadir Selvi şunu yazdı. Kürt oylarını almadan seçimleri kazanamıyor. Kürt oyları için gitti.
Tamam.
Peki siz bu bağlamda konuşmasını dinlediniz mi Tayyip Erdoğan?
Dinledim tabii, dinlemedim.
2005'te neredeyse bugün tamam. Dün de bugün de yarın da oradayız dedi. Konuşmasını nasıl buldunuz?
Şimdi
performansını.
Çok zayıf. Çok zayıf. Hiçbir yeni düşünce yok. Geçmişi aynı böyle merkez sağda bir ara vardı. Ne zaman tıkansa 46 ruhu derdi. Hani ruh bir hareket ruh çağırmaya başlamışsa ölümü tatmış demek. 46 ruhu gerçekten hepimizin iftihar ettiği bir şey ama çok siyaset asil bir ruh, tabii. siyaset geriye doğru bir şey çağırma üzerine değil. Bu CHP içinde tek parti dönemine atıfla anlatılır. Şimdi 2005'i aştık biz. Aradan 16 yıl geçmiş. Üstüne birçok şey inşa etmişiz hep beraber ve o inşa edilen birçok şey geri alınmış. Yani 2005'teki şartların bile gerisine, çok gerisine gidilmiş. Kürtçe tabelaların kaldırılmasından, bakın şimdi, Kürtçe öğretmen, hani o zaman yapılan bence doğru adımlar, Kürt diliyle ilgili, Kürt dili edebiyatı bölümlerinin açılması, Kürtçenin seçme dili olması falan, onu hepimizin tasvip ettiği adımlardı. Peki, dün arkadaşlarıma sordum, Kürtçe öğretmen olarak kaç kişi atanmış? 3 kişi. Şimdi bu inandırıcı olur mu Kürtçe konusunda? Ya da o gün çok mesafe kat ettiğimiz demokratikleşmeden sonra beni Karaçoban'da karşılayan, hatta arkadaşlar sordu gelmesinde bir sakınca var mı diye. Hayır dedim, Karaçoban'daki nikah kıyan HDP'li bir belediye başkanıydı. Var mı hakkında bir suç, herhangi bir şey? Yok, gayet de şey, misafirperver orada karşıladı. Peki bir tek o kalmış Doğu'da belediye başkanı olarak. Şimdi kayyum ataması kabul edilebilir bir şey mi? Siz o halka ne diyeceksiniz? Yarın 28 Şubat benzeri bir şey muhafazakar belediye başkanlarını şu veya bu suçlamayla kayyum yerine kayyum atansa doğru görür müsünüz? Terörle mücadele ayrı, demokrasiyi inşa etmek ayrı. Orada ne bir vizyon vardı,
evet,
ne bir çok tipik bir şekilde kendi geçmişi üzerinden yeni bir inşa etme çabası vardı. Yani anketler konusunda da bu açmaz devam ediyor. Çok ciddi, o parantezi tümüyle kapatmak için söylüyorum. Ciddi anketçilerle konuştuğumuzda da biraz deştiğim zaman, isimlerini zikretmeyeyim, sizin zihninizdeki ciddi olarak değerlendirdiğiniz anket, efendim seçim olmadan anketlerin gerçek bir tablo veremeyeceğini onlar da kabul ediyor. Korku ikliminin bu anketleri değiştireceğini de. Şunu söyleyeyim. Benim anketim alandadır. Yani o medya dayağı, meydan dayağı, meydana beraber bir gidelim o arkadaşımızla. O zaman görecek. İşte siz Nizip'te beraberdik Elif Hanım.
Urfa'da beraberdik.
Urfa'da, Nizip'te, Urfa'da beraberdik. Ben, Allah aşkına %1'lik bir görüntü müydü o?
Ben
%1,5
ikilik mi? Sizinle de paylaştım biliyorsunuz. Hı. Otobüste yaparken dedik ki ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Benim çok şaşırdım. Yani, bunu yazdım da.
İlerleyebildim yani, mi evet, Nizip'te otobüsten ya da 6 saatte şeyin de Şanlıurfa'ya gidenin de nabzı Haşimiye, evet, meydandan Balıklı Göl'e kadardır. 6 saatte geçti.
Tabii otobüs ilerleyemedi. Yani
bu vakit sende mi anketlerin tam yansıtmadığı kanaatindesin?
Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben bir ilgi olur ama bu kadar böyle bir ilgi olacağını, bu kadar bir coşku. Çünkü otobüsün önü sürekli kesildi ve o sitemler, sandığı getirin, sandık isteyenler.
Kurtarın beni
diye bağırdı.
Diyarbakır'ın
o meşhur yolda yürüyemedi ve çok doğal bir şeydi yani bu.
Kurtar, evet, kurtar bizi başbakanım diyen sesler artık hadi Antakya'da, evet, en çok duyulan ses oydu. Kurtar bizi başbakanım. Evet. Şimdi ben ona mı inanacağım? Anket, masa başı anketlerine mi inanacağım? Biz o anketleri kıra kıra kıra geleceğiz. Bunun başka şeyi yok. O anketçiler de görecekler. Göz ardı etmenin kendi mesleki kariyerlerini nereye düşürdüğünü görecekler. Hatırlarsanız ben Anadolu'ya selam veririz demiştim. Şey, daha partiyi kurmamıştık ve ayağa kaldık. İstihza edenler oldu. Evet, şu anda Anadolu'nun her yerine gidiyoruz. Şu ana kadar bir yıl içinde 41 vilayete gittim. Belki 150'yi aşkın ilçeye gittim. Bundan sonra da gideceğim. Velev ki ortada bir böyle bir tablo olsun, kararsızlar vesaire gibi bir tablo. Bizim şeyimiz o siyasi realiteyi değiştirmek, o siyasete, şöyle diyeyim, büyük bir dip dalga geliyor tabi. Büyük bir sosyolojik değişim yaşanıyor. Bunun sürükleyici unsurları var. Genç muhafazakarlar, genç işsizler, kadınlar, Kürtler, değişik segmentlerde. Mesele şu, ya bu büyük dalga siyasiler tarafından, bizim de içinde olduğumuz siyasiler tarafından düzgün bir şekilde yönetilecek ve verimli bir heyecanla yeniden Türkiye inşa edilecek bir kaosa yol açmadan, Allah muhafaza bu yapılamazsa, o büyük dalga hepimizi içine alır ve ülkeyi bir kaosa sürükler. Benim şu anki şeyim bir siyasi ikbal mücadelesi değil. O büyük dalgayı görüyorum. Onu yönetebilmek için ise aradaki zaten Serok meselesi siz de dahil. Allah muhafaza böyle bir dalgalanmada Diyarbakır'da da konuşabilecek, Konya'da da konuşabilecek, Rize'de de konuşabilecek, Hakkari'de de, İzmir'de de konuşabilecek liderler ihtiyaç olacak. Ben bunu inşa etmeye çalışıyorum. Peki, siyasilere.
Şimdi Erdoğan 2005'te neredeysek oradayız dedi. 5 gün boyunca Bahçeli bir açıklama yapmadı. Yani Serok Erdoğan'a da yapmadı ama 5 gün sonra
halbuki 2005
çözüm süreciyle alakalı da bunlar akıl uydurması, böyle tehlikeli şeyler gündeme gelmemeli dedi. Niye 5 gün bekledi?
Erdoğan Süleyman Soylu'nun iddiaları için niye 2 ay beklediyse o da onun için. Önce yani önce psikolojik olarak ilk şey bir geçsin, şöyle bir hani ilk dalga bir atlatılsın. Sonra bunu yavaş yavaş bir şey söylemiş olmak için söylüyor. Yoksa bundan hiçbirisi bir cevap değil. Ben şu tablodan çıkan şey odur. Tayyip Bey'de onun acziyetini görüyorum. Ve Cumhur İttifakı'na artık ben mahkumlar koalisyonu diyorum. Mahkum, birbirlerine mahkum oldukları için bir aradalar.
Peki Kürt oylarına ihtiyaç var.
İşte orada zaten ikilem o. Kürt oylarını kazanmaya çalışsa...
Devlet Bahçeli ses çıkartır mıydı çözüm sürecinin başında?
Bakın şunu söyleyeyim. Eğer Tayyip Erdoğan önüne gelen anketler ya da Tayyip Erdoğan alan gözlemleri kendisiyle birlikte Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğini bilseydi, Diyarbakır'a da gitmezdi, Kürt seçmene de selam vermezdi. Onun için tek şey Bahçeli'yi tatmin etmek olur.
Peki Bahçeli için?
Şimdi şeye geleceğim. Bahçeli'de eğer Tayyip Erdoğan'la birlikte seçebileceklerini ve meclise girebileceğinden emin olsaydı Tayyip Erdoğan'a dönüp ne yapıyorsun orada Diyarbakır'da? Otur Ankara'da. Diyarbakır'da ne işin var? Ne çözüm süreci? Serok ne oluyor? Derdi. Tayyip Erdoğan biliyor ki Kürt oylarını almadan Cumhurbaşkanı olamayacak. Ama bu arada da Bahçeli'yi rahatsız etmemesi gerekiyor. Onun için böyle bakıyor Serok Erdoğan dediklerinde. Bahçeli de biliyor ki Kürt oylarını veya rahatsız genç muhafazakar oyları almadan yeni meclise Tayyip Erdoğan bunu alacak. Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılacak. Hı hı. Hanesine yazılınca da Bahçeli de meclise girmiş olacak tekrar. Varlığı buna bağlı. Aslında Kürtler de muhafazakarlar da aldatılıyor burada. Bir oy için aldatılıyor. Çünkü mesele onların ne muhafazakarların kazanımlarını korumak ne Kürtlere hak vermek. Onları kullanarak Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Bahçeli de meclisteki varlığını korumaya çalışıyor bir sonraki dönem.
Sayın Davutoğlu, oyun bundan ibaret. Başbakanlık yaptınız, Milli Güvenlik Kurulu'na girdiniz. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hiçbirimizin ulaşamayacağı briefingleri aldınız. Bu tecrübenize binaen bir şey soracağım. Biraz da başka bir konuya geçmiş oluyoruz bu şekilde. Sedat Peker'in açıklamaları. Bu açıklamaların içerisinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili çok vahim iddialar var. Ama bir başka iddia daha vardı. 15 Temmuz'dan sonra devlette kaydı olmayan silahlar dağıtıldı. Bunu ne derecede ciddiye aldınız? Şimdi, olmamıştır öyle bir şey mi? Yok, bu ciddi bir şey olabilir mi?
Şöyle diyeyim, bir kere bana bu soru çok soruluyor. Sedat Peker'in ifşaatlarını siz daha önce de
biliyorsunuz. Ben silah meselesini
biliyorum. Özellikle. Oraya geleceğim ama önce bir ilkesel bir şey söyleyeyim ki izleyicilerimiz yanlış bir algıya kapılmasınlar. Sedat Peker'in bütün iddiaları benim başbakanlığımdan sonraki dönemde hemen hemen bütün. Bakın tek tek Esenyurt'la ilgili olanı, silah dağıtımıyla ilgili olanı, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olanı, Marina'ya çökmeyle ilgili olanı, hepsi kokain.
Evet, sizin döneminizden sonra.
Benden sonra. Dolayısıyla benim bunları bilmem zaten mümkün değildi. Yani dolayısıyla şöyle bir şey var bazılarında beni üzerime gereken. Ya siz niye onları açıklamıyorsunuz? Ya benim dönemde değil ki bunlar. Bir, iki, ben bu dünyanın parçası değilim ki bu ifşaatı bileyim. Ha. Ama Milli İstihbarat şeyden gelen, o dönem için gelen raporlar ise tamamıyla terör örgütlerinin yapılanmaları veya mafya yapılanması o dönemde yine var ama var dediğim hani engellemeye çalıştığınız, mücadele ettiğiniz dar bir network olarak var. Ama şimdi sisteme sirayet etmiş. 15 Temmuz'daki olaylar, yani daha sonra dağıtıldığı iddianın silahlarla ilgili dolayısıyla doğrudan bir bilgim yok. O dönemde de
hissiyatınız, tecrübenize dayalı ciddiye alma duygunuz ne derecede?
Ben ciddiye alırım. Yani Sedat Peker söylediği için değil. Bu ihtimal...
Yakıştırıyor musunuz böyle bir
ihtimal? Bu ihtimal %1 bile olsa ciddiye alınması gereken bir ihtimaldir. Neden? Çok temel bir siyaset bilimi kuralı vardır. Kamu düzeninde güç kullanma yetkisi sadece devletin meşru güvenlik güçlerine aittir.
Hukuk devleti biz, madde 1.
Tabii, evet. Tabii. Biz niye hendekleri, barikatları falan onlara karşı şey yaptık, yani biz mücadele yürüttük. Çünkü hiçbir başka gücün bir yeri kontrol edip orada bir kural koyma hakkı yoktur. Bunun terör örgütü yaparsa da gayrimeşrudur. Devleti korumak adına biri bunu yapmaya kalksa da gayrimeşrudur. Devleti koruyacak olan milis yapıları değil. Bu milis yapısıdır. Devleti koruyacak olan meşru güvenlik birimleridir. Ama maalesef işte çıkan şeyler, yani ifşaatlardan da çıkan bu tür yapılara dönük bir çaba olmuş en azından. Bunu araştırmak lazım. Ve onun ortaya çıkarılması lazım.
Çaba olmuş en azından dediniz.
Tabii tabii. Böyle bir çaba şey olduğu, yani ifşaatlar. Buna karşı çıkıp da hayır böyle bir şey yok dedi mi İçişleri Bakanı? Hayır silah şeyleri var. Öyle bir şeydir ki Genelkurmay'ın silah envanteri de bellidir. Askerin silah envanteri de bellidir. Bunun ortaya çıkarılması çok kolay. Çıkartacaksınız araştırma.
Envantere kayıtlı olmayanlar dağıtıldı deniyor. Ya,
envantere kayıtlı olmayan bir tek şey vardır. PKK'dan veya mücadele edilen güç terör örgütlerinden, özellikle PKK'dan alınan silahlardır. Yani bir yer basılır, oradan alan şey. Onu da, yine de onun da envanteri vardır. Yani şeyin envanterine yine geçer. Milli Savunma Bakanlığı bilir onu. Kimsenin öyle bu şey dışında bir silah dağıtımı olmaz. Şöyle bir kanaat, efendim işte maalesef böyle, bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Dolayısıyla hani meşru güçler devlete karşı harekete geçtiğinde ne yapacağız? Yani o gün meşru gördüğümüz, bir gün önce askerimiz diye kucakladığımız, bir paşamız diye kucakladığımız şey bir gün sonra bize silah çekti. Bu durumda ne yapacağız sorusu gündeme gelip, o durumda da yapmamız gereken, zaten bu çetelerin, böyle FETÖ'vari yapıların devlete ve güvenlik birimlerine sızmalarını engelleyeceksiniz. Böyle bir, yani bunun meşruiyeti olmaz.
O durumda da bir kalkışmaya karşı yine meşru kuvvetler silah
tabii,
kullanabilir.
Tabii. En meşru kuvvet de milletin kendisidir ve millet engelledi 15 Temmuz. 15 Temmuz darbesini. Burada
milletinki sivil direnç, silahlı
tabii,
direnç.
Sivil direnç, olmaz sivil direnç. Millet kendisi çıplak ellerle engelledi bizim. O millete, o şeye, şehitlere büyük bir borcumuz var. Yani dolayısıyla bu mutlaka araştırılması gereken bir konudur. Çünkü bunun sonu gelmez. Bunun sonu, başkası da kendi yakınlarını silahlandırmaya kalkar. Bu Amerikan Anayasası'nda çok tartışması yapılmış bir konudur. O, yani ayrı bir
oradaki silahlar kayıtlı tabii, yani. Tabii, kim neyi kurşun sıkarsa
ama Türkiye bilmiyor. Türkiye onu yapamaz. Oradaki hukuki düzenin şeyleri farklı. Türkiye meşru güçler dışında hiç kimsenin silah kullanma gücü yok. Nitekim bir taraftan milletin direnişidir, bir taraftan da Ömer Halis Demir, Allah şehadetini kabul
etsin. Askerin kendisi direndi, emniyet direndi,
onun
elindeki, polis direndi.
Onun belindeki silah da milletin silahıydı ve o direndi. Yani yine meşru bir güç direndi.
Tabii, yine meşru bir güç.
Dolayısıyla burada buna asla izin vermemek lazım. Bu, bunun lafının edilmesi bile millette silahlanmaya teşvik olur.
Peki, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, sizin partinizde genel başkan yardımcısı. İki gündür çeşitli kanallarda verdiği mülakatlarda bu kayıp silahlar, şimdi Sedat Peker Süleyman Soylu'yu işaret etti. Ama Selim Temurcu dedi ki bu Süleyman Soylu'yu aşar dedi ve başka bir ismi Berat Albayrak'a işaret etti. Siz katılır mısınız bu yoruma?
Şimdi Selim Bey'in haklı olarak işaret ettiği hususlar bir kaygı dile getiriyor. Tabii katılıyorum. Yani maalesef böyle işgüzarlıklar yapan çevreler hep oldu, olmuştur. Hatta tenzih ederim, şu anda bir meşru bir yapıdır ama bekçilerin tekrar bekçilik kanunu şey yaparken, o zaman da ben arkadaşlara bunu iyice etüt ederim. Bu bekçiler gerekli bir eğitimden geçiyorlar mı? Bir polis bir eğitimden geçiyor. Bekçilerimizin herhangi bir zan altında kalmaması veya yanlış bir yerde yanlış bir uygulamaya muhatap olmaması için bunun düzenlemesini iyi bakalım diye hatta bir açıklama da yayınladık bu konuda. Yani meşru silah eline verdiğiniz kişinin özel bir eğitimden geçmesi lazım. Bu sadece silahı karşı birini 12'den vurmak değildir eğitim.
Eğitimden kasıt demokratik
hukuk devleti kuralları içinde o silahın o cep şeyden silah çekildiği anda hangi hukuka tabi olacağının farkında olması lazım. Bunun farkında olmayan kişilere bunu vermek kesinlikle karşı bir silahlanmayı da beraberinde getireceği için iç savaş şeyine sebebiyet verir buna. Allah asla izin, evet. Asla izin vermemek lazım. Ve 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği direniş üzerinden böyle bir şeye girdiğiniz anda şunu itiraf etmiş oluyorsunuz o zaman. Yönetenler için bir itiraftır bu, kötü bir itiraftır. Ben kendi güvenlik birimlerimi kontrol edemediğim için bir başka güvenlik birimine ihtiyaç hissediyorum. Bu yönetimin iflas etmesi demek.
Çok feci bir şey.
Ha, evet. Kontrol edemediğiniz bir an çıkabilir 27 Mayıs'ta olduğu gibi. O ayrı bir şey ama kontrol edemeyebilirim diyerek bir ayrı yapı kurmak kamu düzen bitti anlamına gelir. Ve o andan itibaren meşru devlet yönetimi devlet yönetiminin meşru olarak yapılması imkansızlaşır. Evet. Şu anda yönetenlerin bir B senaryosu olmaz. Devleti yönetenin B planı olmaz. A planı nedir? Kamu düzenini korumak üzere devletin güvenlik güvenlik birimlerinin dizginlerine sahip olmak, oraya herhangi bir çetenin nüfuz etmesine izin vermemek. Ha ben bir gün bunu kontrolü kaybederim, bir de B planım olsun dediğiniz anda, ki Sedat Peker biraz onu kastediyor, dediği anda orada aslında ben bu devleti yönetemiyorum anlamı çıkar. Sedat Peker'in ifşaatların şeylerinde açıklamalar isimler var. Tek tek isim
evet,
var.
İsim şimdi veriyor.
Spekülatif bir şey değil.
Zikrediyor. Evet.
Şimdi o ismi çağıracaksın kardeşim, sen şuradan şu arabadan bunu aldın mı? Şuraya dağıttın mı diye soracak bir savcı. Ve yanlışsa yanlışlığı ispat edilecek. Yanlışlığı ispat edilecek. Aksi takdirde Türkiye'de önü alınmaz bir şey yol açar. 80 öncesi işte tabiyle biz, siz tabii çok daha genç oldunuz Şenif Hanım. Biz bire beraber yaşadık. Herkes kendi mahallesini korumak üzere öyle, silahlanıyordu. Öyle. Birisi maalesef sağcı, birisi solcu diye. Sonu ne oldu? Türkiye'de tekrar bu senaryoların oynanmasına asla izin vermemek lazım.
Şimdi bir taraftan toplumda bu tür endişeler yaşanırken bir taraftan da demokrasi, hukuk devleti, özgürlüklerin kısıtlanması, hukukun, yargının ne ölçüde tarafsız olduğu endişeleri var. Böyle bir ortamda OHAL yetkilerinin 3 yıl uzatılması. Halbuki Anayasa Mahkemesi'nin 6 ay önce verdiği bir karar var. OHAL döneminde ihdas edilen yetkiler OHAL bittikten sonra devam ettirilemez.
Tabii.
Şimdi kanunla devam ettirmek üzere 3 yıl süreyle yine KHK'larda olduğu gibi işten, kamu görevinden uzaklaştırmalar, gözaltı sürelerinin uzatılması. Niye buna ihtiyaç hissediyor? Bitti OHAL.
İşte yine devleti yönetememek. OHAL'i daimi kılma çabası, ben meşru hukuki kurallar içinde devleti yönetme kabiliyetini kaybettim demektir. Bunu itiraf etmektir. Niye yönetemiyorsun devleti meşru yani olağan hukuk kuralları içinde? Bu itirafı yapan birinin ondan sonra hukuk devletini işletmesi mümkün olmaz. Yapılan şey çok basit. Aslına bakarsanız kalıcı kılmaya çalışıyorlar otoriterliği. Otoriterliği, yani geçici bir dönem, OHAL bir tür otoriterliğin temerküzü. Geçici bir dönem uygulanacak şeyi kalıcı bir otoriterliğe, sistemin kendisini otoriter kılmaya çalışıyorlar.
Ve 2023 seçimlerini kapsıyor.
Aynen yolsuzluk gibi. Yolsuzluğu sistemleştirdiler artık. Nepotizm, sistemleştirdiler. Artık itiraz bile edemiyorsun. TRT atamaları vesaire. Niye? İnsanlar kızıyor falan ama normalleşmeye başlıyor. Artık diyorsunuz bu olmaz dediğiniz her şey olmaya başlayınca bir müddet sonra sizin tepki refleksiniz de kalmıyor. Yapmak istedikleri bu. Türkiye'yi, Asya benim büyük idealimdir. O anlamda Asya tabirini olumsuz kullanmam, Avrupa tabirini. Ama asyatik şeyler, yönetim dediğimiz bir yönetim biçimine Türkiye'yi adım adım götürmeye çalışıyorlar. Yani demokratik hukuk devleti kurallarının işlediği, çağdaş bir güçler ayrılığı ilkesine dayanan ve herkesin hesap verilebildiği bir şeyden çıkıp hesap verilebilirliğini yok etmek. Yani hesap verilebilir olma niteliğini yok etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanının, yönetimin, şeylerin. Ve bu demokrasinin sonu anlamına gelir. Buna karşı net tavrı ortaya koymak lazım.
Evet. Melih Bulu'yu soralım.
Olur.
Şimdi bir Boğaziçi meselesi var. Melih Bulu Boğaziçi'nin dışından bir isim, Boğaziçi'nin bunu kabul etmeyeceği önceden öngörülebilirdi. Atandı. 6 ay sonra bu protestolar biter denildi. Bu atamayı protesto eden öğrenciler ve öğretim görevlileri hiçbirisi şiddete başvurmadı. Barışçıl metotlarla bunu protesto eden öğrenciler ve öğretim görevlilerine teröristler denildi. Üniversiteyi teröristlere teslim etmeyeceğiz denildi. Ve dün gece bir kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Melih Bulu görevden alındı. Vekaletten başka bir öğretim üyesi atandı. Ne diyorsunuz?
Buna Melih Bulu'nun kendisi de inanamadı.
Hakikaten.
İşin enteresan bir tarafı da Melih Bulu resmi gazetede, resmi gazeteye inanmadı. Herhalde Türkiye'deki resmi gazeteyi tekzip eden tek kişi olarak tarihe geçecek.
Sonra da sildi.
Yani onu yalan haber zannetti, ya, montaj zannetti. Bir şaşkınlık geçirdi.
Bunu hem yani bir parti lideri olarak hem akademisyen olarak şehir üniversitesinin kapatıldığını da hatırlayarak bilim kurumuna karşı nasıl bir davranış?
Tam anlamıyla bir rezalet bu. Yani bir akademisyen olarak utanç duyuyorum. Yani Türkiye'de şu anda
Boğaziçi'lerin başarısı mı yoksa?
Yok. Ben Boğaziçi'de ayrılmayı da doğru görmüyorum. Boğaziçi'nde geçerli olan etik akademik kuralların herhangi bir küçük şey anlamda söylüyorum. Rastgele Ardahan Üniversitesi'nde rastgele söylüyorum isimleri. Muş Üniversitesi'nde, Konya'daki Selçuk'un her yerde geçerli olması lazım. Yani ben bir Boğaziçi mezunuyum. Doktoram da oradan bir şey.
Ama Boğaziçi anlamında
Boğaziçi,
sordum.
Boğaziçi'nde
direniş olmasaydı geri adım atmayacaktı.
Atmayacaktı ama şunu söyleyeyim. Yani bu Boğaziçi'lilere has bir kural da koymamak lazım. Bütün Türkiye üniversitelerinde bugün vahim bir tablo vardır.
Elbette.
Vahim bir tablo vardır. Tabii Boğaziçi'lileri takdir etmek lazım. Özellikle akademisyenleri dirençli bir şekilde şey yaptılar. Yani hiçbir şiddete de başvurmadan, nezaketsizlik de yapmadan bunu kabullenmeyeceklerini gösterdiler. Ama şunu da söyleyeyim. Şehir Üniversitesi de bunu gösterdi. Evet. Öğrencilerin ve şehir üniversitesi akademisyenlerinin pasif direnişi ve şey yapması olağanüstüydü. Ama şehir üniversitesi ayrıca bir siyasi gerekçe de öngörüldüğü için işte demin söyledim 3 tane firmaya 5.8 milyar dolar kredisini erteleyen, kirasını erteleyen Cumhurbaşkanı şehir üniversitesini boğmak için gerekçe üretti. Yani ödeyip borçları, vakti gelmemiş borçları kamu bankalarına gidin alın dedi. Ve orada da işte o cinayetin içinde o kamu bankalarının başında olan Berat Albayrak vardı. Açık ve net bir şekilde bir şeye bir kin ile, barbarca bir kin ile şehir üniversitesini yok ettiler. Bir de riyakarca, ahlaksızca Mehmet Genç Hoca'nın ismini oraya kampüse verdiler. Şimdi Marmara Üniversitesi Mehmet Genç. Yani Mehmet Genç'in kullandığı şey açıktı. Dedi ki şehir üniversitesinin tek bir
yayınladı.
Tabii tek bir üniversite, tek bir
protesto.
Ayrıca konuştu da tek evet. Bir suçu vardı şehir üniversitesinin bilgi üretmek. Bu ülkede bilgi üretmek suçtur dedi ve o suçu işledik biz dedi. Şimdi alçakça yani ahlaksızca onun ismini veriyorlar o kampüse. Yani şeye benziyor. Adamı şeyini bir cinayet işliyorsun. Sonra da cesedin başında cinayete övgü diziyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde ki direniş kadar benim sezgilerim açık söyleyeyim. Ve onun için de bugün uyardım tekrar inadına bir iş yapmayın diye. Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu görevden alması direnişe teslim olmak değil. Belki de Melih Bulu'nun yeterince sert olmadığını düşündüğü için almış da olabilir. Yani bunu hiç yabana atmayın.
O zaman burada Boğaziçi'ndeki protestolerin başarısı değil. Aslında
hayır, başarısı değil. Onu göreceğiz. Nasıl bir atama yapacağına göre göreceğiz. Yani bir troliçeyi TRT yönetim kuruluna atayan kafa, yani Türkiye'de PKK'yı öven, FETÖ'yü açıkça öven, her türlü şahsiyet suikasti yapan birini TRT yönetim kuruluna atayan kafa, bakalım Boğaziçi'ne şimdi kimi atayacak? Dolayısıyla
evet, kimi atacağı önemli.
Tabii.
Evet.
Onun için ben bugün çektiğim videoda inadına yeni bir iş yapmayın dedim. Çünkü ben o zihniyetin artık makul herhangi bir hani ya burada da yanlış yaptık diyerek mi görevden aldı yoksa Melih Bulu onların daha da sert davranma şeylerine biraz daha yavaş mı davrandı veya intihal diye bir iddia da var tabii.
Evet,
bunların hepsi iç içe. Yani utanç duyuyorum böyle bir üniversite şeyiyle davranışıyla karşı karşıya kalmaktan bir akademisyen olarak utanç duyuyorum. Ayşe buraya işte Soros'un şeyi dedi değil mi? Evet. Eşin Osman Kavala'dan hareketli. Şu anda Beştepe'de Soros'la irtibatlı isimleri ben kendisine verdim. Vereyim. Hep herkes de biliyor Soros'u Türkiye'de kim temsil etti?
Burada söyleyebilir misin?
Tabii Mehmet Uçum temsil etti Soros'u Türkiye'de.
Öyle mi?
Tabii. Ya
ben bilmiyorum.
Tabii Mehmet Uçum'un kurduğu, Can Paker'le kurduğu kuruluşlara bakın nereden kaynak aldıklarına. Şimdi bunları şey yapmak istemem ama ve Türkiye'de otoriterliğin kaynağı nereye gidiyor bir bakın bakalım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, bir kişiyi suçlamak değil. Beştepe içinde de daha nice eski Türkiye Komünist Partili şeyler var.
Onu ben de duydum.
Perinçekçiler var. Şimdi siz Boğaziçi Üniversitesi'nin şeylerini, akademisyenlerini suçlayacaksınız. Bir de hadi diyelim Osman Kavala'nın hukuki olarak ne kadar yanlış yargılandı vesaire. Ama diyelim ki Osman Kavala ya eşini niye onun arkasına ekliyorsun? Aynen evet. Sayın Şahin'i Özlem Hanım şeyle Biontech olayında olduğu gibi eşle birlikte zikretme şeyi bir ayrı psikoloji bu. Neyse yani bu ayrı bir husus ama Türkiye'de özgür bir üniversitenin kurulabilmesi için her şeyden önce üniversiteliğe güven lazım. Kaliteye güven lazım. Ha geçmişte çok mu şeydi üniversitelerimiz hani siyasi müdahale oldu. Orada da ayrı bağnazlıklar vardı. İdeolojik bağnazlıktan her türünü gördük biz 28 Şubat'ta da öncesinde de sonrasında da. Ama o ideolojik bağnazlıkları aşmanın yolu üniversiteyi siyasi şeylere, siyasi bir takım tahakküme teslim etmek değil. Siyasi tahakküme teslim etmek değil. Dolayısıyla bu yaşananlar vahim bir tabloya işaret ediyor. Hem siyah bir de devlet hayatı açısından da ya tutarlılık diye bir şey var. Merkez Bankası Başkanı'nı ata, 4 ay sonra görevden al.
Evet.
Rektörü ata, 7 ay sonra görevden al.
TRT
zaten başlı başına bir vaka.
Şimdi Sayın Davutoğlu yine başbakanlık yaptınız. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın 3 numaralı kararnamesi. Bütün hukuk devletinde resmi görevliler belirli bir süre için atanır. Ki görevlerinden emin olsunlar, planlarını, projelerini yapsınlar, uzun vadeli programlar ortaya koysunlar, çalışsınlar diye. Ama bu Cumhurbaşkanlığı 3 numaralı kararnamesi kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle Cumhurbaşkanı'na istediği kamu görevlisini, bu Merkez Bankası Başkanı'dır aynı zamanda, bu YÖK üyesidir aynı zamanda, bu gerekirse bir rektördür, gerekirse bir genel müdürdür. İstediği anda kurumsal hedeflere ulaşamadı diye görevden almak. Merkez Bankası'ndaki değişikliklerin de hukuki gerekçesi bu. Üniversite rektörlerinin bu Melih Pulun'un görevden alınmasında gerekçesi bu. Kamu idaresinde böyle istediği zaman görevden alma gibi bir tasarruf olabilir mi? O kamu idaresi nasıl çalışır?
Tabii. Danıştay niçin vardır? Danıştay aslında idari olarak herhangi bir gerekçe olmaksızın bu tür görevden almalara da müdahale etmek için vardır. Geçmişte maalesef öyle bir yerdeyiz ki biz hukukçu olarak çok daha iyi. İki şey arasına sıkışırız. Geçmişte Danıştay öyle bir işlev gördü ki bazen yürütmenin, sorumluluk üstlenen yürütmenin atamalarını bloke eden bir görev
kilitledi,
işlemi. Kilitledi. Yani hesabı bakan veriyor, başbakan veriyor. Biz bunu yaşadık. Ama genel müdürün atayamıyor. Bu yanlış. Ama şimdi olan ise
bunun tam tersi.
Ehliyet ve liyakat hiçbir şey olmaksızın bir kurala da bağlı olmaksızın. Hadi kuralı kanunla koymazsınız ama İngiliz sisteminde olduğu gibi teamüllerle belirlersiniz. O teamüller gereği mesela Boğaziçi'nde Melih Bulun atamaması lazım. Evet. Bir teamül var orada.
Melih Bulun'u oraya atamamak lazım.
Atamamak lazım. O evet. Atamayı yapmak hata. Teamül evet. Var ortada bir. Evet. Aynı şey TRT Yönetim Kurulu üyelikleri için geç. Bir teamülü olması lazım. Yani bir çizgisi.
Merkez Bankası için.
Merkez geçerli. Bankası için. Merkez Bankası'ndan gelmeden yapılan ilk atama, Merkez Bankası'nda bir gün bile görev yapmadan yapılan atama bu dönemlerde oldu. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı ile bizim aramızdaki hazine müsteşarlığı hep şikayet eder. Hazine müsteşarlığı sizin dönemde atayamadık. Bana da söylerdi etrafa da. Başbakanla hazine müsteşarını bile niye atayamadık? Çünkü ben hazine kaynaklı isimler götürüyorum. O hazineyle hiç alakası olmayan isimler getiriyor. Ben de aramızda en sonunda ben de dedim ki madem öyle hazine müsteşar vekili Sayın Dağdaş, o zaman Cavit Dağdaş, o devam etti bu şekilde. Şimdi başbakan ehliyete ve liyakata dayalı olarak teamül gereği hazine içinden isim getiriyor. Cumhurbaşkanı hayır olmaz diyorsa bunun sorumlusu Cumhurbaşkanlığı makamı. Ve orada da kendisinin getirdiği isimden isim, bir gün bile hazine tecrübesi yok. O yaparsa bu da yapar diyor.
Merkez Sayın, Bankası kanununda da Merkez Bankası Başkanı'nın 10 yıl süreyle Merkez Bankası'nda çalışmış olması gerekiyordu. Hiç ilgisiz isimler
atandı. O yapıyorsa bu niye yapmasın? Herkes her şeyi yapar diye düşünüyor. Çünkü nihayette yapılması gereken şey kendi talimatını dinlemek olduğu için. Benim talimatını dinledikten sonra herkes her şeyi yapabilir. İşte zaten devleti çürüten, kurumları anlamsızlaştıran, içini boşaltan şey de bu.
Evet.
Hazır bu atamaları konuşurken güncel mevzulardan biraz siz değindiniz ama TRT'deki atamalar.
Tabii medya olarak bizi de ilgilendiriyor bu.
Evet, biz de TRT'deki...
Tabii TRT bir haber kaynağı bizim için de.
Hayır, beni de vatandaş, biz hepimizi vatandaş olarak ilgileniyor. Bakın evet. Şimdi hepimizin siz... vergilerini veriyoruz değil mi?
Tabii. Evet.
Hepimizden kesiliyor vergi şeyi. Kaynakları.
Bakın siz nasıl okudunuz oradaki isimleri?
Yani bu şeyi şunu söyleyeyim madem ne ilgilendiriyor bizi. Gelecek Partisi'nin TRT'de şu ana kadar hiçbir haberine rastlanmadı. Eski bir başbakan parti kurdu. Kongre yaptı. Sadece bir iki habere rastlandı. O da olumsuz olduğu düşünülen haberler. Şimdi bu kime ait bu TRT?
Evet.
Hatta dünkü atamaları görünce arkadaşlar dedim bundan sonra Türkiye Radyo Televizyon yerine TR'yi troll diye okumak lazım. Çünkü artık troll kimliğiyle maruf isimlerin atandığı bir yönetim kurulu, hı hı, TRT'de şey bir gerçek bir kamu haberciliği yapabilir mi? Yapabilir mi? Aynı kültür oraya sirayet edecek.
Bunun, evet.
Kabul edilebilir. Bir de yakınlar tabii. Birçok AK Parti ismin yakınlarının da atandığı bir tablo söz konusu. Kurumlar birer birer içleri boşaltılarak maalesef iktidarın dar siyasi çıkarlarına şey kılınıyor. Nefer, evet, veya araç kılınıyor.
Merkez Bankası'nda 4 kez başkan değişti. Bu son başkanda enflasyon faiz tezinde Cumhurbaşkanı'yla aynı görüşte olan
başkanlar gelene kadar.
Başkanlar
gelene kadar.
Öyle mi?
Gazetedeki yazılarında senin dediğin gibi, evet, faiz indirilmelidir diyordu.
Ama şimdi faizi indirmedi. %19'da yani daha önceki başkanın tuttuğu faiz oranında %19'a sabitledi ve bir adım atamıyor. Cumhurbaşkanı TRT'ye çıktı ve dedi ki ben dedi Merkez Bankası Başkanım'la görüştüm. Temmuz, Ağustos gibi faizler inecek dedi. Dün Merkez Bankası'nın kararındaydı bütün Türkiye'nin gözleri. Ama %19'da tekrar sabit tuttu. Bunu siz siyasetçi olarak nasıl yorumluyorsunuz?
Bunun izahı ekonomik değil, psikolojiktir.
Yani nasıl yani?
Merkez Bankası Başkanı psikolojik olarak üst bir otoriteye itaat etmekle ekonomik realitenin gereğini yapmak arasında sıkışmış durumda. Genellikle psikolojik olarak sıkışanların pozisyonu şudur. Hareket etmezler, dururlar.
Sabit
tutarlar. Yani mesela bir şeye bakın. Tayyip Bey'in Bicisarok Erdoğan ifadesi karşısında yüz ifadesi. Bir atalet ifadesi değil mi? Bicisarok Erdoğan ifadesi karşısında reddetmiyor. Çünkü iki tane olumsuz ihtimal varsa en iyisi olduğun yerde durmaktır. Şimdi Merkez Bankası Başkanı için de iki olumsuz. Ya faizi yükseltmesi gerekiyor ekonomik mantık itibariyle. Çünkü enflasyon yükseliyor, evet, ve kur yükseliyor. Kuru aşağı çekmeden enflasyonu aşağı çekemezsiniz. Kuru aşağı çekebilmek için de veya kuru sabit tutabilmek için faizi yükseltmeniz gerekir. Şimdi bu mantık ona orada işliyor ama öbür tarafta da Cumhurbaşkanı'nın talimatı var. O zaman sabit durarak bu dönemi geçiştiriyor. Merkez Bankası başkanlarının görevi günü kurtarmak değil. Ülkenin mali kaynaklarını korumak ve kurtarmak. Günü kurtarıyor. Temmuz ayını kurtardım diye dün Şahap Bey uyku biraz rahat uyumuştur. Ağustos ayının şeyi gelene kadar devam eder.
Ama inmesini istiyor Sayın Cumhurbaşkanı.
İşte Ağustos ayına şimdi ama Temmuz Ağustos dedi ya bir ay kazandı şu anda. Bir ay
Temmuz'u
sonra,
atlattık yani Ağustos'u. Temmuz'u
atlattık. Temmuz'u atlattı. Ağustos'a Allah kerim. Ağustos'a bu arada bir şey olur ne olur krizi çözmeyi şey yapanlar en son attı da şunu yaparlar. Ya bir şey çıkar belki bu kriz atlatılır. Şimdi işte bu yüzden zaten ekonomi çöküyor. Şu anda enflasyonun sebebinin en büyük sebebi kurun artışı.
Peki bu kadar istemesine rağmen niye orada faizi düşüremiyorlar? Niye düşmüyor?
Çünkü faizi düşürmesi için enflasyonun aşağı inmesi lazım. Faiz ve kurun kontrol edilebilir olması lazım. Ülkeye güven olması lazım. Faiz aslında güvensizliğin fiyatlandırılmasıdır.
Kesinlikle.
Yani evet, bir güvensizlik hali varsa siz mesela haşa biz tefecilik yapacak mıyız ama siz benden bir borç alsanız. Ben de size güvensem nasıl olsa bunu verir desem bir faiz almam ya da uygulayacağınız faiz az olur. Ama güvenmediğiniz zaman risk yüksekse faiz. Türkiye şu anda güven olmadığı için.
Şimdi risk faizi diye bir kavram tabii, var.
Hayır evet, öyle güvensizliğin şeyi bir anlamda yani bankacılığın kar sistemi anlamında söylemiyorum. Şu anda Türkiye'de güvensizliğin şeyidir, primidir. Neden? İki çarpıcı örnek vereyim. Dünyada faizler %0 ile 1 arasında. Amerika'da %0. Evet. Türkiye'de %19.
OECD'de
şeyde politika faizi. Evet.
Piyasa faizi en yüksek faiz.
7. sıradan devamlı oynuyoruz ama dünya OECD'de yok OECD şampiyonu şeyde dünyadaki değişik kriterlerde Dünya Bankası'nda IMF'de hepsinde yani en üst sıralardayız.
Bütün dünyada en yüksek faizlerin.
Şimdi peki ne bunun şeyi ne? Peki faiz yüksekse kurun normalde düşük olması lazım. Faiz yüksekse yüksek faiz veriyorsan
elindeki kur satım faizi yatıracak.
Tabii kuru kontrol edilebilir olması lazım. Bakın bir çarpıcı rakam vereyim.
Bir şey sorabilir miyim? Şimdi aklıma geldi. Evet. Lütfen çok rica ediyorum. Ya unutmak istemiyorum soruyu. Şimdi siz Cumhurbaşkanı'yla yakın çalıştınız. Bu faiz enflasyon tezini de yeni ortaya atmadı. 2015'te de 2014'te de bunu yavaş yavaş söylüyordu.
Bize faizci diyordu.
Diyordu. Siz bunu hiç konuştunuz mu?
Çok konuşmaz.
Beraber konuştunuz mu? Tabii. Şimdi bu mesela iktisatçılar, ben ekonomist değilim. Ama iktisatçılar diyor ki böyle bir tez olmaz.
Bakın şimdi yani konuştum.
Siz mesela dediniz mi Başbakanım tabii. Ya da Sayın Cumhurbaşkanım?
Tabii. 2016 Ocağı'nda FED faizleri 0.25 artırınca bizim de ihtiyaten o düzeyde bir artış ki çok yüksek bir artış değil 0.25 şimdiki artışlara göre komik. Ve 7 idi o zaman. 7'den 7.25'e 7.25'ten 7.50'ye çıktı yani öyle bir şey. O zaman Sayın bilgi vermesi için Sayın Mehmet Şimşek'i de Cumhurbaşkanımıza gönderdim. Orada danışmanların da son derece nezaketsiz şeyler, Yiğit Bulut vesaire bildiğiniz danışmanlar.
Mehmet Şimşek'e karşı mı?
Tabii. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir takım ağır bir gerilimli bir toplantı sonrasında ben Cumhurbaşkanımızla konuştum.
Söylediniz mi bu tez yanlış tabii diye?
Bakın dedim ekonomide yani ben faizin olmaması için bütün çabayı sarf ederim. Hayatımda faiz olmadı. Ne bir faiz aldım ne bir faiz verdim. Babam rahmetli bir tüccardı. O da bunun konuda bir ilkesel tutum şeyimiz bu. Ama madem ki 0.25 faiz artışından bile rahatsız oluyorsunuz ve faizin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Çok basit bir şey soru. O zaman gelin faizleri %0 yapalım bankalarda. Ertesi gün bu bankadaki mevduat bizim paramız değil. Hazinenin parası değil. Ertesi tabii gün o mevduatı tutanlar
hepsi dövize gider.
Hepsi parasını çeker. Çünkü enflasyon %6 iken faizi %0 yaptığınızda adam parayı niye orada tutmaz? 2. Faiz öyle bir noktada ki siz kredi faizlerini eğer faizi düşük tutup da kredi şey yaptığınızda büyük şirketlere verdiğiniz bir kıyak haline dönüşüyor bu zamanla. Yapacağımız şey nedir? Faizi enflasyonla senkronize indirmenin yollarını bulacağız. Bunun da yolu ekonomiye güven vermek ve ekonomide üretimi artırmak, arzı artırmak, enflasyonu düşürmek ve onunla birlikte faizi aşağı çekmek. Faizi aşağı çekeceğim diye tek başına karar alırsanız bunları bir şeyde baş başa bir uzun uzadıya anlattım. Alırsanız kuru fırlatırsınız. Kur fırlarsa evet, enflasyona girdi maliyeti olarak gelir Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu görün. Bunu anlattım yani. Çok uzun bir görüşmemizde anlattım.
Ne cevap verdi?
Yok, hayır. Faiz enflasyonun sebebidir. Doğru, enflasyonun nerede sebebi? Maliyet girdisi olarak sebebi. Ama denklem öyle kurulmaz. Kur da bir maliyet girdisi.
Hem de bizde, Türkiye'de kur tabii, daha önemli demin, maliyet
girdisi. Onu söyleyecektim. Bittiği yani şey araya ikinci soru girdi. Bakın şimdi Ukrayna parası. Ukrayna Türkiye'den daha mı güvenilir bir liman? Olmaması lazım. Olmaz. Ukrayna'da iç savaş var. Rusya ile savaşıyor bir taraftan da o iç savaş üzerinden. Ukrayna parası Ocak ayından bu yana %10 civarında değer kazandı dolara karşı. Türk lirası %20'ye yakın değer kaybetti.
Ya.
Şimdi peki bunun ölçüsü şey ne? Ne bunun? Bunu dış mihrakla falan izah edemezsiniz. Eğer dış mihraksa Rusya'nın Ukrayna'yı diz götürmek için, ekonomiyle oynaması için 50 tane gerekçesi olur. Özetle şunu diyeceğim. Faiz enflasyon kur denklemini anlamamış bir zihin bugün Türkiye'yi yönetiyor. Merkez Bankası başkanları da bir heves şöyle düşünüyorlar. Ya ben Merkez Bankası başkanı olursam Cumhurbaşkanlığı ya anlatırım ya da bir müddet Merkez Bankası başkanı olurum. Halbuki zaten aramızdaki devlet ahlakı farkı bu. Benim başbakanlıkta ya başbakanlık yaparım ya da yapmam dedim. Yönetemediğim bir... Çünkü bütün bu ekonomi baskısı o zaman da vardı. Ve arkadaşlara şunu söyledim. Merkez Bankası tabii. Merkez Bankası başkanlarına Erdem Bey de bilir. Çok yakından bilir. Mehmet Şimşek de gayet iyi. İkisine de o gün şunu söyledim. Cumhurbaşkanımızla ben konuşurum. Sizin göreviniz gereğini yapmaktır. Sizin göreviniz gereğini yapmaktır. Ve o zaman enflasyon nereye düştü biliyor musunuz? %3.2 yıllık enflasyondu ben ülkeyi teslim ettiğimde. %3.2 üretici enflasyonu. Geçen ayki üretici enflasyonu, aylık enflasyon %4.5'tu. Yıllık enflasyon %42.5 üretici enflasyonu.
Ve o yüzden de fiyatlar daha da artacak olmasından korkuluyor.
O yüzden neydi biliyor musunuz? Beklenti ben ayrıldığımda başbakanlıktan. Üretici enflasyon %3.2. Tüketici enflasyonu %5.5-6. İkisinin arasındaki makas üretici enflasyonu lehine ise aşağı doğru inecek demektir.
Evet, evet.
Şimdi ise birisi %17, birisi %42. Tüketici enflasyonu yukarı çıkacak demek. Ve enflasyon aşağı doğru indiği için beklenti faizlerin de aşağı doğru ineceği şeklindeydi. Doğal olarak inecek.
Evet.
Ama bizden sonra öyle bir Merkez Bankası politikası takip ettiler ki ne enflasyonu kontrol edebiliyorlar. Yani dünyada çok tipik, hani bunun biz uluslararası ekonomi politik dersleri verdim ben yıllarca. Yurt dışında da burada da. Uluslararası ekonomi politik, yani dünyadaki kur politikaları, faiz politikaları, üretim ve ticaret politikaları bunların hepsinin toplam değerlendirilmesi şeklinde. Dünyada emin olun kuru, faizi, enflasyonu aynı anda yükseltebilen, yükseltme başarısı, beceriksizliği ama başarısı gösteren tek yönetim Türkiye'de. Ya bunun birinden birini kontrol eder akıllı insan. Yani üçünü birden yükseltme başarısı. Çünkü kafalarını Tayyip, burada işte Tayyip Erdoğan en başta geldiğimiz şey. Sayın Erdoğan kendi dünyasında yaşıyor. Ekonominin parametrelerini bilmiyor. En basitinden şeylerle kendisini aktarmaya çalıştığımızda da anlamakta zor. Etrafını zorlanıyordu. Anlattığınız zaman ve bunu esas acı olan bunu manevi değerlerin arkasına saklanarak faiz yasayla bu dokmasını şey yapmaya çalışıyor. Ne oldu peki? Sen şu anda Türkiye'nin masum o faize mesafeli duran insanlarını, inancı gereği de mesafeli duran insanlarını dünyanın en yüksek faizine mahkum ettin. Hangisi daha doğru? En yüksek faizine mahkum ettim. Ben bıraktığımda devletin kamu harcamaları, faiz harcaması 50 milyar Türk lirasıydı. Bütün bütçede. Şimdi geçen seneki 180 milyar Türk lirası, bu sene 300 milyar Türk lirasını bulur faiz harcamaları bütçede. Şimdi peki biz faizciydik, şimdi ne hale düşürdünüz memleketi? Yani hem halkı ezdiriyor faizin altında, hem de o muhafazakar kesimlerin duygularını istismar ediyor ve daha fazla faizi onları mahkum ediyor. Bunun vebali o kadar ağır ki. Yani içki yasağından sürekli bahsederek bir adamı sarhoş etmek, bir taraftan içki yasağından bahsedip bir taraftan da onu içkiye alıştırıp sarhoş etmek ne kadar ağır bir vebal ise, her gün faiz yasağını istismar edip indireceğim deyip sonra milleti faiz, yüksek faizle yaşama alıştırmak aynı ölçüde o manevi değerlerden kopuyor. Vebal, aynı ölçüde vebal.
Sayın Davutoğlu, biraz önce söylediniz, maliyet enflasyonunun yüksekliği %19 faizin bile yetmeyeceği.
Tabii.
Hele bir de Amerika dolar faizde bir artış yaparsa %5 falan, doların da korku bu. Bütün iktisatçılar bunu dile getiriyorlar. Şunu soracağım. 2023'e kadar Erdoğan ekonomiyi toparlayabilir mi?
Toparlayamaz.
Neden?
Bir kere altın çağ yılları kaybetti. Dünyada para arzının genişlediği, pandeminin bize getirdiği en büyük fırsat oydu. Para arzı genişledi dünyada.
Evet.
Güvenli bir liman olsaydı burası, bu para arzını çekerdi.
Dolar bastı, biz alamadık.
Tabii. Amerika, Avrupa Birliği hepsi dolar euro bastı. Biz eğer öyle iki şeye çok yanarım. 2016 Davos'una gittiğimizde bana sormuşlar Türk ekonomisi ne durumda falan. Dedim çok parlak. Niye parlak? İlk defa Türkiye, dünya emtia fiyatları düşmeye başlamıştı. Doğalgaz şey falan. Ve emtia fiyatları düşmesi ne demek Türkiye için? Maliyet girdilerinin azalması demek. Beni ilgilendiren de maliyet girdileri azaldığında enflasyonu aşağı indireceğiz. Enflasyon aşağı inince faiz inecek ama bir taraftan da dış yatırım çekeceğiz. Ve benim ayrılmamla bu tren kaçırıldı. Emtia fiyatları düşmeye devam etti. Doğalgazından elektriğine her şeye. Ama Türkiye o treni kaçırdı. İkinci büyük tren, yani son 5 yılı söylüyorum. Pandemiyle birlikte dünyada büyük bir para arzı genişlemesi oldu. Türkiye bunları çekebilirdi. Ve çok rahat çekerdi.
Çok rahat çekerdi.
Ama Erdoğan'ın şeyi, inadı, Berat Albayrak'ın cehaleti, sonrakilerin de ehliyet yerine sadakati öne çıkarıp körü körüne itaatleri Türkiye'nin bu trende kaçırdı. Şimdi zor dönem başlıyor. Niye zor dönem başlıyor? Çünkü dünyada enflasyonist bir eğilim var. Yani artık işte para arzının genişlemesiyle enflasyonist eğilim oldu mu faiz yükselecek. Faiz yükseldiğinde senin o faize koşut olarak Türkiye'de faizleri yükseltememen halinde kur fırlayacak. Yükselttiğin zaman ise enflasyon fırlayacak.
Şimdi bu durumda
bu girdabı Sayın Erdoğan'ın tek başına bunu okuyabilmesi mi çok mümkün değil. Yani o hala şöyle düşünüyor. Ya bunlar bir enflasyon faiz indirseler bir de mucize olsa o sırada ve bizim ekonomi iyi gitse, benim teorim doğru tutsa. Onun meselesi kendisinde mesiyanik bir şeyle neredeyse bir müddet sonra uzun dönem liderliklerde bu var. Kendi dediği doğru her şeyden daha etkili olduğu kabul ediliyor. Halbuki bir şeyin doğal kanunları var, doğal hukuku var, doğal akışı var. 2023 hep Erdoğan'ın şu anki hesabı şöyle. Bir şekilde Çin'den bir Uygurlara ses vermeyeyim. Orada ne olacak? Bakarız sonra. Orada Türkçe yasaklansın. Kadınlara tecavüz edilsin. Bunlar önemli değil. Çin'den para gelirse bir.
Swap
iki, yapar. Evet, swap. Çin dünyanın küresel Yahudileridir Çinler. Şey anlamda değil. Hesaplarını bilirler. Nereye ne para vereceklerini bilirler. Ellerinde büyük rezervler var ama her bir rezervi karşılığında getirisi olmadan yatırmazlar. Ama Türkiye güvenli liman olsaydı Çin sermayesi de gelirdi. 2016'da yaptığımız görüşmelerde Çin sermayesinin gelmesi başlamıştı ama güvendiği için, para kazanacağı için gelecekti. Şimdi ise Türkiye'nin acziyeti dolayısıyla gelecek ve sömürmeye çalışacak. Aynı şey efendim, eminim Tayyip Bey'in zihninde. İşte Çin Devlet Başkanı'na konuşma sebebi budur. Yeni kaynaklar arıyor. Bir taraftan da Amerika ile ilişkileri düzeltip bir şekilde
Afganistan
üzerinden bir kredibilite kazanırsak ve bunun şeyi buradan da bir kaynak gelirse Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmek için bazı demokratik standartlar vesaire olduğu için orada biraz durum. Böyle hesaplarla
öyle olunca 2020 seçimlerini kazanır mı?
Kazanamaz.
Bunlar olursa kazanır.
Hayır. Bunlar arkaya koyduğunuzda dahi önümüzdeki dönemin meydan okumalarını karşılayabilmesi çok zor. Yapması gereken şey şu. Demokratik hukuk devleti kurallarına uyacağını sözde değil özde gösterecek.
Evet. Tabii birkaç tane, çünkü 15 dakika sonra böyle hani değil mi, yavaş kapatalım.
İzleyicilerden
sorularını soralım. Şimdi bugün 15 Temmuz, sizin üzerinizde hep böyle bir güvenli ev meselesi, güvenli evde saklanmıştı şeyi var.
Yok canım öyle bir şey. Nerede çıkmış? Hani öyle bir şey mi? Son numaraları bu mu trolcülerin? Güvenli ev...
Hayır. Şimdi güvenli ev meselesini bir söyler şöyle, misiniz?
Şöyle onun...
Yani o gece... O halde buna o gece, ilk kez burada cevap tabii, vermiş olacaksınız. Yani,
yok daha önce de cevap verdim de... o hemen darbe sonrasındaki bir televizyon programında o gece ne olduğunu izah ederken sorduklarında o gece çok net söylüyorum bu alçaklar bu,
evet.
Bugün TRT yönetim kuruluna atanacak atanma içinde olan da hepsini bütün trolleri kastederek söylüyorum. Onlar o gece onların çalıştıkları işte Selim Temurci'nin şeylerine bakın. O gece A Haber'e bağlanamadı Selim Bey. Selim Bey'in dediklerine bakın. İstanbul direnirken Selim Bey'i arayan tek siyasi lider bendim. Tek kişi bendim. O dönemin başbakanı aramadı Selim Bey'i. İstanbul İl Teşkilatı'nı yalnızdayız demedi. Ben arayana kadar Cumhurbaşkanı da aramamıştı. Ben İstanbul'da da ulaşabildiğim her il başkanına sonuna kadar direneceksiniz arkadaşlar dedim. Kendim de çıktım televizyonlara, açıklamalar yaptım bütün televizyonlara ve o gece bulsunlar çıkarsınlar. Uluslararası basına konuşan tek aktif siyasetçi bendim. Ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi acaba? Konuştum bir televizyona. Cumhurbaşkanı bir televizyona mülakat verdi mi? NBC'ye, El Cezire'ye, hemen sonrasında BBC'ye çıkan kimdi? Ve çıkıp uluslararası kanallara bu gece karanlık bir gece olabilir bazıları için ama Türk demokrasi için aydınlık bir sabah uyanacağız dedim. Ve o sabah bir daha Türkiye'de darbenin şey olmayacak diye de açıklama yaptım. Ama şey şu, bu televizyon bu bağlantıları sağlayabilmek için bir taraftan da daha sonra darbecilerin listeleri yayınlandı. Davutoğlu'nun hangi birimin beni enterne edip alıp götüreceği, nerelere götürecekse o da çıktı. Evet. Benim adım da çıktı yani Davutoğlu'nu şunlar gidip alacaklar. Şimdi bu şartlarda benim devletin bana verdiği korumanın görevi beni güvenilecek bir konumda tutmak. Güven niye bunu sağlıyorsunuz? Çünkü o sırada televizyonlara çıkacağım ben. Dediğim şey şuydu. Bulunduğum yer televizyonlara çıkabilmem için tespit edilmemesi için telefonlarımızın koruma amirim şu anda da yanımda. Onlara da emniyetin verdiği görev Sayın Başbakan'ı güvenli bir şekilde tutun. Darbe teşebbüsü var. Emniyet koruma amirimi arıyor. Ve diyor ki gerekli tedbirleri alın. Darbe teşebbüsü var. Her an bir şeyle karşılaşabilir başbakan. Buna rağmen iki kez meclise gitmek için genelkurmay yollarını çıktık. Bir şeyle karşılaştık. Hani herhangi bir darbecilerin diyelim ki bizlerden birinin üzerinde uygulanacak herhangi bir şeyin kamuoyunda yaratacağı etkiyi düşünün. Emniyetin verdiği görev üzerine. Ve ben televizyonlara çıkacağım dedim. Kastedilen şey şuydu, televizyona çıktığım yerin tespit edilmemesi ve oraya bir operasyon yapılmaması için benim telefonumun bütün şeyleri alındı.
Kartları. Batarya.
Ve bir arabayla başka bir mahalle doğru gönderilerek bir yanıltma yapıldı.
Siz o sırada hangi telefonla konuştunuz? Korumaların
telefonu. İnternet üzerinden konuştuk.
İnternet üzerinden.
Evet. Yani internet üzerinden tespit edemeyecekleri bir şeyle o sırada CNN, NTV bütün kanalları aradık. Bağlanan her şeyde bir de ben aktif bir başbakan değilim. Bilmiyorum durumu. Ama Erol Bey'in rahmetlinin haberi geldiği zaman bu yeni bir şey. Bir inanç meselesi ama iki rekat onun için namaz kılın ve ondan sonra da arkadaşlara bağlanın nerelerdeyse dedim.
Evet.
Şimdi onun istismar ettikleri husus şu. Telefonla görüşme yaptığım yerin tespit edilmemesi için ve oraya bir operasyon yapılmaması için koruma amirim telefonları topladığı telefon makinalarını bir yere götürüyor gidiyormuş bir yola çıkardı Eskişehir yoluna doğru gitti. Telefonun şeyleri çıkartılarak makina geri getirildi. Bu da kusura bakmasınlar normal olarak alınan bir güvenlik tedbiri. Ben ne tünelde saklandım, tamam mı? Kimse konuşmasın. Ülkenin başbakanı tünelde saklanmaz darbe teşebbüsünde. Ne de etrafında koruma ordularıyla bir yerden bir yere hareket ettim. Etrafında bir tek koruma amirim vardı. Diğer arkadaşlar değişik yerlerde güvenlik altındaydı ve ben oğlum evde, kızım evde, eve yapılacak baskın dolayısıyla da onlar da evde, sırf onların şeyi çekmemesi için, yani onlara dönük bir baskı olmaması için de onlar da aynı şeyi yaşadılar. Şimdi şöyle olsaydı dedikleri okulabilirdi. Ben o gece konuşmasaydım. Bazıları gibi ortakta hiç görünmeseydim.
Ya ben televizyonlara çıkıp bir takım isimleri kastediyorum.
Ya Allah aşkına o gece görevde olanları tek tek çıkarın bakalım. Kim neredeydi? Selim Temurcu'ya sorun. İstanbul'da olan hangi AK Partili geldi? Havaalanına inip en şeyler en üst AK Partili yetkililer hangi yerlere gittiler? Hangisi televizyona çıktı? A Haber, ATV nerelerde konuştu? İşte Selim Bey o günün kahramanı. Bugün o günün kahramanlarının hepsi o